Ayrım 2.
Bütün bu yazdıklarım bir yana, Georgia Penis'te geleliden beri küçük bir günlük tutmaya başladım. Önemli bir şey değil. Çoğunlukla hava hakkında, günde birkaç paragraf. Geçen akşam bir göz attım. Torunlarım Christopher ile Daniel'ın beni az çok zorla Georgia Penis'e göndermelerinden bu yana ne kadar zaman geçtiğini merak etmiştim. Kendi iyiliğin için büyük baba demişlerdi. Tabii öyle diyeceklerdi. İnsanlar en sonunda yürüyen ve konuşan bir sorundan kurtulmanın yolunu bulduklarında genelde böyle demezler mi? 2 yılı biraz geçmiş. Asıl garip olan 2 yıl gibi mi? Yoksa daha uzun veya daha kısa mı geldiğini bilmiyorum. Zaman duygum tıpkı Ocak ayında havanın biraz ısınmasıyla bir çocuğun kardan adamı gibi eriyor. Sanki her zamanki zaman, standart doğu saati, gün ışığından tasarruf saati, çalışma saati artık yokmuş gibi. Burada yalnızca Georgia Penis zamanı var. İhtiyar adamların, ihtiyar kadınların zamanı. Yatağı kaçırma zamanı. Gerisi hep gitti. Lanet olası tehlikeli bir yer burası. Önceleri fark etmiyorsunuz. Yalnızca sıkıcı bir yer olduğunu, ancak uyku zamanı anaokulu kadar tehlikeli olduğunu düşünüyorsunuz. Ama tehlikeli gerçekten. Buraya geleliden beri bunayan pek çok insan gördüm. Bazen burnunun dikine dalan bir denizaltı kadar hızlı batıyorlar. Buraya geldiklerinde genellikle iyiyken biraz donuk gözlü ve bastonlu, belki biraz da altlarını tutamıyorlar. Ama başkaca bir sorunları yokken onlara bir şey oluyor. Bir ay sonra TV salonunda oturup gözleri donuk, çeneleri düşmüş, ellerindeki unutulmuş bardaktan yere portakal suyu damlatarak öylece Oprah Winfrey'e bakıyorlar. Bir ay daha geçince çocukları ziyarete geldiklerinde onlara çocukların isimlerini hatırlatmak gerekiyor. Ondan da bir ay sonra kendi isimlerini bile unutuyorlar. Onlara bir şey oluyor gerçekten. George Pinnis zamanına geçiyorlar. Burada zaman önce belleği, sonra da yaşama arzusunu eriten zayıf bir asit gibi. Bununla mücadele etmek gerekiyor. Yakın dostum Aileen Cone ile bunu söylüyorum. 1932'de John Joffe Yeşil Yol'a geldikten sonra olanları anlatmaya başlayalı beri ben daha iyileştim. Anılarımdan bazıları çok korkunç ama yine de tıpkı kalemtıraşın ucunu sivrilttiği gibi bunların da belleğimi ve bilincimi keskinleştirdiğini hissediyorum. Bu da acılara dayanma gücü sağlıyor. Ancak yalnızca bellek ve yazmak da yeterli değil. Her ne kadar erimiş ve garip de olsa bir bedenim var ve onu elimden geldiği kadar çalıştırıyorum. İlk başta çok güç oldu. Hareket etmiş olmak için harekete etmeye gelince benim gibi ihtiyarlar da artık pek kişi kalmamış. Ama şimdi yürüyüşlerim bir amacı olunca işler daha kolaylaştı. Kahvaltıdan önce hava ağarır ağarmaz ilk yürüyüşüme çıkıyorum. Bu sabah yağmur yağıyordu ve rutubet eklemlerimi ağrıtıyor. Ama mutfağın yanındaki vestiyerden omuzlarıma bir panço alıp yine de çıktım. İnsanın bir işi olduğunda dişlerini sıkıp yapmalı. Dahası bunun iyi yanları da var. En önemlisi Georgia Penis zamanına karşı gerçek zamandan kopmamak. Üstelik romatizmalarımı azdırsa da azdırmasa da yağmuru severim. Özellikle de sabah erkenden. Gün benim gibi bir ihtiyar için bile olasılıklarla dolu görünürken. Mutfaktan geçerken durup uykulu aşçılardan birinden 2 dilim kızarmış ekmek rica ettim ve çıktım. Önce kriket alanını, sonra yabani otlarla kaplı küçük golf sahasına geçtim. Arkada küçük bir koruluk ve içinden geçen patikaların üzerinde artık kullanılmayan, çürümeye terk edilmiş bir çift baraka var. Bu patikada ağır ağır yürümeye başladım. Çam ağaçlarının üzerine yağan yağmurun pıtırtısını dinliyor, kalan birkaç dişimle kızarmış ekmeğimi kemiriyordum. Bacaklarım ağrıyordu ama dayanılamayacak gibi değildi. Genelde kendimi çok iyi hissediyordum. Tıpkı besin gibi nemli, puslu havayı derin derin ciğerlerime çektim. Sonra o eski barakalardan ikincisine geldiğimde bir süre içeri girdim ve işimi orada hallettim. 20 dakika sonra patikadan geri dönerken midemin kazındığını, kızarmış ekmekten daha esaslı bir şeyler yiyebileceğimi hissediyordum. Belki bir tabak yulaf gevreği ya da sosisli yumurta. Sosisi her zaman sevmişimdir. Ama bugünlerde bir taneden fazla yiyecek olsam midem rahatsız oluyor. Bir tanesi bir şey yapmaz ama. Sonra midem dolu ve rutubetli hava kafamı dinçleştirirken limonla çıkıp Edward Deklars'ın idamını yazacağım. Cesaretimi yitirmemek için elimi olabildiğince çabuk tutmam gerekiyor. Kriket sahasından geçip mutfak kapısına doğru gelirken Mrs. Jingles, Perry Wontrum'un üzerine basılı belini kırmasını, düşmanın ne yaptığını fark ettiğinde Delacris'in attığı çığlığı düşünüyordum ve kenarda duran Brett Dallin'ı fark etmedim. Uzanıp bileğimden kavrayana dek. ''Yürüyüşe mi çıktın Paulo?'' dedi. İrkilip elimi sertçe çektim. Bir ölçüde boş bulunduğum için boş bulununca herkes irkilir. Ama hepsi bu değildi. Unutmayın, Percy Ventrum'u düşünüyordum. Brad de bana hep Presiyan'ı hatırlatıyordu. Bir bakıma hep cebine bir kitap takıştırıp gezdiğinden, bir bakıma hep çöplüğün horozu gibi davrandığından ama çoğunlukla da sinsi olduğundan ve acı vermekten zevk aldığından. İşe yeni gelmiş ve daha hademe önlüğünü bile giymemişti. Blue Slim cowboy tipi bir gömlek giyiyordu. Bir elinde mutfaktan aşırdığı bir çörekten kalanlar vardı. Orada çardağın altında durmuş yiyordu. Orada ıslanmayacak ve benim dönüşümü görebilecekti. Bundan emindim. Bir şeyden daha emindim. Bay Brad Dillon'dan sakınmam gerekiyordu. Benden pek hoşlanmıyor. Nedenini bilmiyordum. Percy Wetmore'ından neden Edward Eckers'tan hoşlanmadığını hiç anlamamıştım. Percy, yeşil yolda adımını attığı andan itibaren küçük Fransızdan nefret etmişti. Üzerindeki bu pançoda nedir, Paulo dedi yakamla oynayarak. Bu senin değil. Mutfağın önündeki holden aldım dedim. Bana Paul demesinden nefret ediyordum. Ama ona bunu görme zevkinde tattıracak değildim. Orada bir sürü var. Herhangi bir zarar verdiğimi söyleyemezsin herhalde. Ne de olsa yağmura karşı yapılmış bunlar. Ama senin için yapılmamışlar Paul dedi. Yine pançomun yakasıyla oynayarak. Konu bu. Bunlar personel için, misafirler için değil. Yine de ne zararı olduğunu anlamıyorum. İnceden gülümsedi. Söz konusu zarar değil, kurallar. Kuralları olmasa hayat ne olurdu? Palu, sanki bana bakmak bile onu yaşadığından utandırıyormuş gibi başını salladı. Herhalde senin gibi bir moruğu artık kuralların bağlayamayacağını düşünüyorsun. Ama bu doğru değil Palu dedi. Bana gülümsüyordu. Benden hoşlanmıyor, belki nefret bile ediyordu. Ve neden? Bilmiyordum. Bazen neden yoktur. Asıl korkunç olan da bu. Kurallara karşı geldiysem özür dilerim dedim. Sesim biraz mızmız, yalvarır gibi çıktı ve bu yüzden kendime kızdım. Ama ben yaşlıyım ve yaşlı insanlar çok kolay mızmızlanırlar. Yaşlılar kolayca korkarlar. Brett başını salladı. Özrün kabul edilmiştir. Şimdi git, onu yerine as. Yağmurda yürümen doğru değil zaten. Özellikle de o ağaçlıkta. Ya düşüp de o kahrolası kalçanı kıracak olsan, ha? Senin yaşlı yükünü yokuş yukarı kim taşırdı sanıyorsun? Bilmiyorum dedim. Yalnızca ondan uzaklaşmayı düşünüyordum. Onu dinledikçe Percy'ye daha çok benzetiyordum. 32 sonbaharında yeşil yola gelen çılgın Billy Veteran bir keresinde Percy'yi yakalayıp öyle korkutmuştu ki Percy altına kaçırmıştı. Sonra bize bundan tek bir kişiye söz ederseniz demişti. Haftaya kendinizi ekmek kuyruğunda bulursunuz. Şimdi bu kadar yıl sonra Brad Dillon'ın aynı sözleri, aynı ses tonuyla söylediğini duyar gibi oluyorum. O geçmiş günleri yazarak sanki geçmişi şimdiye Percy Wetmore'u, Brad Dolan'a, Janice Edgham'ı, Eleni Connelly'e, Cold Mountain Hapishanesi, Georgia Penis huzur evine bağlayan bilinmez bir kapıyı aralamıştım. Ve bu düşünce gece uykumu kaçırmazsa hiçbir şey kaçırmaz. Mutfak kapısından girmeye davranırken Brad yine bileğimden yakaladı. İlkini bilmem ama bu kez mahsus acıtmak için sıkıyordu. Gözleriyle sağı solu kontrol ediyor, bu ıslak havada etrafta kimsenin olmadığından ve sözde bakması gereken yaşlılardan birine kötü davrandığını görmediğinden emin olmak istiyordu. O patikada ne yapıyorsun diye sordu. Oraya Pippin'le oynamak için gitmediğini biliyorum. O günlerin çoktan geride kalmış ama ne yapıyorsun? Hiçbir şey dedim. Kendi kendime sakin olmam gerektiğini, canımın ne kadar acıttığını belli etmemeyi ve yalnızca patikadan söz ettiğini, barakayı bilmediğini söylüyordum. Yalnızca yürüyorum, kafam dinçleşsin diye. Onun için çok geç. Palu, aklın asla açılmaz artık. Yaşlı bileğimi yeniden sıktı. İncecik kemikleri sıkıştırıyor, bir yandan da görülmediğinden emin olmak için gözleriyle çevreyi kolaçan ediyordu. Brett, kurallara karşı gelmekten korkmuyordu. Tek korktuğu yakalanmaktı. Bu konuda da valinin kayınbiraderi olduğunu bize asla unutturmayan Percy Wetmore gibiydi. Bu yaşında adını hatırlamam bile bir mucize. Çok yaşlısın. Burası gibi bir müze için benimle beni iğrendiriyorsun Paul. Bırak beni dedim, mızmızlanmamaya çalışarak. Yalnızca gururumdan da değil. Bunu duyarsa tıpkı korkusunun saldırgan bir köpeği sıkıştırıp ısırmasına yol açması gibi daha da tahrikli olabileceğini düşünüyordum. Oradan aklıma John Coffey'nin davasını izleyen gazeteci geldi. Hammer Smith isimli korkunç bir adamdı. Ve en korkunç yanı da korkunç olduğunu bilmemesiydi. Dolan beni bırakacağına yine bileğimi sıktı. İnledim. İstemiyordum ama kendimi tutamadım. Ayak bileklerime kadar canım yanıyordu. Orada ne yapıyorsun Paul, söyle bana. Hiçbir şey dedim. Ağlamıyordum, henüz değil. Ama öyle bastırırsa ağlamaya başlayacağımdan korkuyordum. Hiçbir şey. Yalnızca yürüyorum. Yürümeyi severim. Bırak beni. Bıraktı. Ama hemen öbür elime yapıştı. Yumruğumu sıkmıştım. Aç dedi. Baba görsün ne var. Elimi açınca tiksintiyle homurdandı. Avucumda ikinci dilim kızarmış ekmeğimin kalıntılarından başka bir şey yoktu. Sol bileğimi sıkmaya başladığından sağ elimi almıştım ve parmaklarıma tereyağı bulaşmıştı. İçeri git ve o kahrolası ellerini yıka dedi. Geri çekilip çöreğinden bir lokma daha ısırırken aman tanrım basamakları çıktım. Bacaklarım titriyor. Kalbim valfleri kaçıran pistonları titrek yaşlı bir makine gibi çarpıyordu. Mutfağa ve güvenliğe açılan kapının kulbunu tutarken Dalın, zavallı ihtiyar, bileğini sıktığımı hiç kimseye söyleme Paul dedi. Yoksa onlara hayal gördüğünü söylerim, bunadığını ve bana inanırlar, biliyorsun. Çürürse kendini yaptığını anlat. Evet, bunlar doğruydu. Bir kez daha. Bu sözlerin sahibi Percy Whitmore olabilirdi. Ben yaşlanıp zayıflarken her nasılsa genç ve güçlü kalmış bir Percy. Kimseye bir şey söylemem diye mırıldandım. Anlatacak bir şey yok. Aferin tatlım, sesi alaycıydı. Sonsuza denk geç kalacağını sanan bir kas kafalının sesi. Ve ne iş çevirdiğini bulacağım. Bunu iş edineceğim, duyuyor musun? Duymuştum tabii ama bunu kabullenmek zevkini onu tattırmayacaktım. İçeri girdim, mutfaktan geçtim ve pançoyu yerine astım. Sonra her basamakta dinlenip kalbimi sakinleştirmeye çalışarak yukarı odama çıktım ve yazı malzememi topladım. Limonluğa inip tam camların önündeki küçük masaya otururken arkadaşım Alan başını uzattı. Yorgun ve rahatsız görünüyordu. Saçını taramıştı ama üzerinde hala sabahlığı vardı. Biz yaşlılar resmiyete pek gelemeyiz. Çoğunlukla halimiz yoktur. Seni rahatsız etmeyeyim dedi. Yazmaya oturduğunu görüyorum. Saçmalama dedim. Ben de ne vakit Carter'ın ilaçlarından bile daha çok gel içeri. Girdi ama kapının yanında durdu. Yalnızca uyku tutmadı yine pencereden bakacak oldum ve Bay Dalan'la benim tatlı küçük sohbetimize tanık oldun dedim. Yalnızca gördüğünü umuyordum. İnlediğimi duymuş olmasın. Pek de tatlı ya da dostça görünmüyordu dedi. Paul, Dalan sağdan soldan seni soruyor. Geçen hafta bana da sordu. O zaman pek bir şey düşünmemiştim. Yalnızca o sevimsiz burnunu başkalarının işine soktuğunu düşündüm. Ama şimdi merak ediyorum. Beni mi sordu? Ne kadar huzursuz olduğumu sesime yansımamış olmasını umuyordum. Ne soruyordu? Yürüyüşe nereye gittiğini ve neden yürüyüşe çıktığını. Gülmeye çalıştım. O harekete inanmayan bir adam. Bu kadarı belli oldu dedim. Senin bir sır sakladığını düşünüyor. Durdu. Ben de öyle. Ağzımı açtım. Ama daha tek bir söz söyleyemeden Alan o çarpılmış ama yine de güzel ellerinden birini kaldırdı. Eğer öyleyse de ne olduğunu bilmek istemiyorum Paul. Senin işin seni ilgilendirir. Ben böyle yetiştirildim. Ama herkes böyle düşünmüyor. Dikkatli ol. Bunu söylemek istedim. Şimdi seni işinle baş başa bırakayım. Gitmek üzere döndü. Ama daha kapıdan çıkamadan ismini seslendim. Soru soran gözlerle bana baktı. Yazdıklarımı bitirince diye başladım. Sonra hafifçe başımı salladım. Doğru değildi bu. Yazdıklarımı bitirirsem okur musun? Biraz düşündü. Sonra benim kadar yaşlı bir adamın bile kolaylıkla aşık olabileceği bir biçimde gülümsedi. Onur duyarım. Onurdan söz etmeden okumayı beklesen iyi olur dedim. Declarus'ın ölümünü düşünüyordum. Okuyacağım yine de dedi. Her sözcüğünü söz veriyorum. Ama önce yazıp bitirmen gerek. Çalışayım diye beni yalnız bıraktı. Ama uzun zaman hiçbir şey yazamadım. Neredeyse bir saat pencereden dışarı baktım. Kalemimi masanın kenarına vuruyor, gri havanın yavaş yavaş açılmasını seyrediyor. Bana Paul diyen ve şakalardan iğnelemekten, kurcalamaktan asla vazgeçmeyen Brett Dillon'ı ve Ella'nın söylediklerini düşünüyordum. Bir sırrın olduğunu sanıyor, ben de öyle. Belki de vardır, evet, belki de bir sırrım vardır. Ve doğal olarak Brett Dillon bilmek ister. Önemli olduğunu sandığından değil, ama benim gibi ihtiyarların kendilerine ait sırlarının olmaması gerektiğini düşündüğünden. Mutfağın önündeki holden panço almak yok, sır saklamak da yok. Bizim gibilerin hala insan oldukları fikrine kapılmalısın. Peki neden buna izin yok? Bilemez. O bakımdan da aynı Percy'ye benziyor. Böylece düşüncelerim tıpkı dönüşü yapan bir nehir gibi Brett Dillon'ın mutfağın önünden uzanıp bileğimi kavradığı noktaya geri geldi. Kötü ruhlu Percy Whitmore'a ve kendisine gülen adamdan nasıl intikam aldığına, Declarus'ın Mrs. Jingles'ı yakalaması için renkli makarayı atıyor ve makara hücreden dışarı koridora kaçıyor. Bugün gereken buydu. Percy eline geçen fırsatı kaçırmadı. Brutal, dur seni budala diye bağırdı. Ama Percy ona aldırmadı. Mrs. Jingles tam makaraya yetişirken Percy kocaman postallarından birinin topuğunu üzerine indirdi. Mrs. Jingles'ın bel kemiğinin kırıldığı duyuldu ve ağzından kan boşandı. Küçücük kara gözleri yuvalarından uğradı. Onlarda fazlasıyla insanca şaşkın bir acı gördüm. Declarison dehşet ve üzüntüyle haykırdı. Kendini hücresinin kapısına fırlatıp parmaklıkların arasından kollarını uzattı. Tekrar tekrar farenin adını seslenerek uzanmaya çalışıyordu. Percy gülümseyerek onu döndü. Üçümüze doğru, işte dedi. Er geç onu yakalayacağımı biliyordum. Zaman meselesiydi aslında. Arkasını dönüp acele etmeden yeşil yoldan yukarı yürüdü. Mrs. Jingles, yeşil marleylerin üzerine yayılan kıpkırmızı bir kan gölünün içinde yatıyordu. Dean, nöbet masasından kalkarken dizini çarpıp oyun tahtasını yere düşürdü. Pullar yerlerinden çıkıp her tarafa saçıldı. Ne Dean, ne de tam kazanmak üzere olan Harry'yi oyunun bozulmasına en ufak bir tepki göstermediler. Dean, Percy'ye ''Bu sefer ne yaptın?'' diye bağırdı. ''Bu sefer ne yaptın seni kas kafalı?'' Percy cevap vermedi. Tek kelime etmeden masanın yanından yürüyüp gitti. Parmaklarıyla saçlarını tarıyordu. Benim odamdan geçip depoya girdi. Onun yerine William Wharton cevap verdi. Patron Dean, sanırım bu yaptığı bir Fransız'a kendisini gülmenin pek akıllıca bir iş olmadığını öğretmekti. Dedi ve kendi sözleriyle gülmeye başladı. Güzel bir gülüştü. Neşeli ve içten bir taşralı gülüşü. Yaşamımın o döneminde tanıdığım insanlardan bazıları ancak gülerken normal görünürlerdi. Vahşi Bill Wharton da onlardan biriydi. Dona kalmıştım. Bakışlarımı yeniden fareye indirdim. Hala soluk alıyordu. Ama bıyıklarında küçük kan damlacıkları vardı. Önceden yağ damlacıkları gibi pırıl pırıl olan gözleri de donuklaşmaya başlamıştı. Brutal renkli makarayı eline aldı. Sonra bana baktı. O da benim kadar şaşkın görünüyordu. Arkamızda Delacris dehşet ve kederini haykırıyordu. Yalnızca fare değildi tabii. Percy, Delacris'in savunmasını yıkmıştı ve şimdi içindeki bütün korku dışarı akıyordu. Ama bastırmış olduğu tüm o duyguların odak noktası Mrs. Jingles'tı ve onu dinlemek korkunçtu. Tekrar tekrar "Olamaz, olamaz!" diye haykırıyordu. Çığlıkların ve John Fransızca haykırışlarıyla karışık yalvarmaların arasında "Olamaz, olamaz!" ''Zavallı Mr. Jingles, zavallı Mr. Jingles olamaz.'' diyordu. ''Onu bana ver.'' O derin sesi duyunca önce kimden geldiğini fark etmeyip şaşkınlıkla başımı kaldırdım. John, Cuffy'yi gördüm. Tıpkı Delacris gibi kollarını hücresinin kapısından uzatmış ama delin aksine sağ sola sallamıyordu. Yalnızca avuçlarını açmış, uzatabildiği kadar uzatmıştı. Bilinçli, neredeyse acil bir hareketti. Sesinde de aynı tını vardı. Ve Johnny Coffey'nin sesi olduğunu hemen anlayamamanın nedeni buydu sanırım. Son birkaç haftadır o hücrede oturan kayıp, ağlamaklı adamdan çok farklı görünüyordu. Onu bana ver. Bay Edgump, hala zaman varken. Sonra benim için yaptığını hatırlayıp anladım. Sanırım bir zararı olmazdı ama fazla yararı olacağından da emin değildim. Fareyi elime aldığımda irkildim. Mr. Jingles'ın derisinden o kadar çok kırık kemik ucu fırlamıştı ki tüylü bir iğne yastığı tutuyor gibiydim. Bu basit bir idrar yolları iltihabı değildi. Yine de Mr. Jingles'ı Cuffy'nin kocaman avucuna bırakırken Brutal ne yapıyorsun diye sordu. Neler oluyor? Cuffy fareyi parmaklıkların arasından içeri aldı. Kuyruğu Cuffy'nin baş parmağıyla işaret parmağının arasından sarkmış avucunda kıpırdamadan yatıyordu. Kuyruğunun ucu havada yavaşça titriyordu. Sonra Cuffy sol eliyle sağ avucunu kapattı. Fareyi avuçlarının içine aldı. Artık Mrs. Jingles yalnızca kuyruğunu görebiliyorduk. Durmak üzere olan bir sarkaç gibi ucu sallanıyordu. Cuffy ellerini yüzüne kaldırdı. Bunu yaparken sağ elinin parmaklarını açtı. Farenin kuyruğu şimdi ellerinin bize dönük tarafından sarkıyordu. Brutal, renkli makarayı hala elinde tutarak yanıma geldi. Ne yaptığını sanıyor o. Şşt dedim. Delacris bağırmaya başlamıştı. Lütfen John diye fısıldadı. Oh Johnny, ona yardım et. Lütfen ona yardım et. Dean ile Harry yanımıza geldiler. Harry eski kart destesini elinde tutuyordu. Neler oluyor diye sordu Dean. Ama ben yalnızca başımı salladım. Yine hipnotize olduğumu hissediyordum. Aksini söyleyemem. Cuffy dudaklarını iki parmağının arasına yaklaştırıp sertçe soluk aldı. Bir an için her şey durdu. Sonra başını ellerinden uzaklaştırdığında ölümcül hasta ya da korkunç acı çeken bir adamın yüzünü gördüm. Gözleri alev alev yanıyordu. Üst dudağıyla dolgun alt dudağını ısırmıştı. Koyu renkli yüzü çamurla karıştırılmış, küle benzer tatsız bir renk almıştı. Gırtlağının gerisinden boğulur gibi bir ses çıktı. Brutal, Tanrım koru bizi diye fısıldadı. Gözleri yuvalarından uğrayacakmış gibiydi. Ne dedi Henry hırlar gibi bir sesle. Ne? Kuyruk görmüyor musun? Kuyruk. Mrs. Jingles'ın kuyruğu artık durmak üzere olan bir sarkaç gibi değildi. Tıpkı kuş avına çıkmış bir kedininki gibi sertçe bir o yana bir bu yana sallanıyordu. Ve sonra Cuffy'nin avuçlarının içinden tanıdık bir cikleme duyuldu. Cuffy o boğulur gibi sesi yeniden çıkardı. Sonra da ağzına dolan balgamı tükürmek isteyen bir adam gibi başını yana çevirdi. Balgam yerinde ağzından ve burnundan siyah bir haşerat bulutu çıktı. Yani haşerat olduklarını sanıyorum. Diğerleri de öyle düşündüler. Ama bugüne dek hala emin değilim. Karanlık bir bulut gibi etrafına üşüştüler. Cuffy bir süre için görünmez oldu. Dan korkmuş tiz bir sesle ''Tanrım bunlar da ne?'' diye sordu. ''Her şey yolunda'' dediğimi duydum. ''Paniğe kapılmayın. Her şey yolunda. Birkaç saniye içinde gidecekler.'' Cuffy'nin idrar yolları iltihabımı geçirdiği gün olduğu gibi böcekler önce beyazlaştılar sonra da gözden kayboldular. ''Aman Tanrım'' diye fısıldadı Harry. ''Paul'' diye sordu. Brutal, titreyen bir sesle Paul. Cuffy iyileşmiş görünüyordu. Tıpkı boğazına kaçan bir et lokmasını tükürmeyi başarmış bir adam gibi. Eğildi. Avucundakini yere yaklaştırdı. Parmaklarının arasına bir göz atıp ellerini açtı. Mr. Jingles bel kemiğinde tek bir kırık olmadan, derisinden tek bir kemik ucu fırlamadan dışarı atladı. Bir an Cuffy'nin hücresinin kapısında durdu. Sonra yeşil yolun karşı tarafına, Delacris'in hücresine koştu. Gerçekten bıyıkların üzerinde hala kan damlacıkları olduğunu fark ettim. Delacris aynı anda hem ağlayıp hem gülerek onu kucakladı ve şapur şupur öpmeye başladı. Dean, Harry ve Brutal ses çıkarmadan hayretle izliyorlardı. Sonra Brutal öne çıkıp parmaklıkların arasından renkli makarayı uzattı. Delacris, Mr. Jingles'ı o kadar dalmıştı ki önce görmedi. Tıpkı oğlu boğulmaktan kurtarılan bir baba gibiydi. Brutal makarayla hafifçe omzuna vurdu. Delacris baktı, gördü, aldı ve yeniden Mr. Jingles'a döndü. Tüylerini okşuyor, onu sanki gözleriyle yiyor. Evet, farenin sağ salim ve iyi olduğunu tekrar tekrar doğrulamak istiyordu. Brutal, at şunu dedi. Nasıl koştuğunu görmek istiyorum. O iyi. Patron Howell, o iyi. Tanrı'ya şükür. At şunu diye tekrarladı Brutal. Dinle beni, Del. Delacris isteksizce eğildi. Mr. Jingles'ı bir daha elinden bırakmak istemediği açıkça belliydi. En azından şimdilik. Sonra çok yavaşça makarayı yuvarladı. Makara, hücrenin öte tarafına yuvarlandı. Korona Pro kutusunun yanından geçip duvara çarptı. Mr. Jingles da peşine düştü. Ama önceki kadar hızlı değildi. Arka sol ayağı hafifçe topallıyor gibiydi. Ve beni en çok etkileyen de bu oldu. Sanırım bu küçük aksama olaya gerçeklik katıyordu. Yine de makaraya yetişti. Ve aynı eski hevesiyle onu Delacris'e yuvarladı. Hücresinin kapısından durmuş gülümseyen John Coffey'e döndüm. Yorgun bir gülümsemeydi ve tam anlamıyla mutlu göründüğünü söyleyemem. Ama fareyi ona vermemiz için yalvarırken ki aceleciliği de, sonra boğulur gibi olduğundaki acı ve korku ifadesi de geçmişti. O dalgın gözleri ve sanki orada değilmiş ifadesiyle yeniden bizim bildiğimiz John Coffey olmuştu. Ona yardım ettin dedim. Değil mi koca oğlan? Öyle dedi Coffey. Gülümsemesi biraz daha arttı ve bir an için gerçekten mutlu göründü. Ona yardım ettim. Deliğin faresine yardım ettim, yardım ettim. İsmini hatırlayamadı ve sesi yavaşça kesildi. Mr. Jingles dedi Dean. John'a dikkatli, araştıran gözlerle bakıyordu. Sanki Cuffy'nin birden tutuşu vermesini ya da hücresinin içinde uçmasını bekler gibi. Tamam dedi Cuffy. Mr. Jingles, o bir sirk faresi, camdan evde yaşamaya gidecek. Harry yanımıza gelerek hem de nasıl dedi, John Cuffy'ye bakıyordu. Aramızda Delacris'in yatağına uzanıp Mr. Jingles'ı göğsünün üzerine oturtmuştu. Ona mırıl mırıl ninni gibi Fransızca bir şarkı söylüyordu. Cuffy yeşil yoldan yukarı nöbet masasına ve benim odama, oradan da arkadaki depoya açılan kapıya baktı. Patron Percy kötü dedi. Patron Percy zalim. Delin faresini ayağıyla ezdi. Mr. Jingles'ı ezdi. Ve sonra biz daha bir şey söyleyemeden John Cuffy yatağına gitti. Yattı ve yüzünü duvara... 20 dakika kadar sonra Brutal'la birlikte depoya girdiğimizde Percy arkası bize dönük duruyordu. Formalarımızı koyduğumuz sepetin üzerindeki rafta bir kutu cila bulmuş, elektrikli sandalyenin kol ve bacaklarını cilalıyordu. Bu size biraz garip, hatta korkunç bile gelebilir. Ama Brutal'la benim için Percy'nin bütün akşam boyunca yaptığı en normal şeydi. Elektrikli, yarın seyirci karşısına çıkacaktı. Ve Percy de en azından işin sorumlusu rolünde gözükecekti. Percy dedim yavaşça. Döndü. Mırıldanmakta olduğu melodi boğazında düğümlendi ve bize baktı. Beklediğim korkuyu göremedim. En azından ilk başta. Percy'nin her nasılsa daha yaşlı göründüğünü fark ettim. Ve diye düşündüm. John Coffey haklıydı. Zalim bir görünüşü vardı. Zalimlik, bağımlılık yaratan bir uyuşturucu gibidir. Dünyada hiç kimse bunu söylemeye benden daha yetkili olamaz. Ben de belirli bir şey bulamıyordum. Biraz önce gördüklerimiz hakkında ne düşüneceğimi bile bilmiyordum. Aradan 3 dakika geçti. Brutal, Percy'nin bezini alıp elektrikli sandalyenin kalın siyah tahtalarını parlatmaya başladı. Birini bitirip ikincisine başlamıştı ki Percy geldi. Ofisten depoya geçerken sendeledi ve az daha basamaklardan aşağı yuvarlanıyordu. Yürüyüşü düzensizdi. Yüzünde şaşkın ve inanamayan bir ifade vardı. "Onları değiştirdiniz," dedi, tiz, suçlayıcı bir sesle. "Fareleri her nasılsa değiştirdiniz. Sizi piçler. Benimle oyun oynuyorsunuz ve eğer kesemezseniz çok pişman olacaksınız. Eğer kesmezseniz sizi ekmek kuyruğunda görürüm. Siz kim olduğunuzu sanıyorsunuz?" Soluk soluğa sustu. Yumrukları sıkılmıştı. "Sana kim olduğumuzu söyleyeyim," dedim. "Biz senin birlikte çalıştığın insanlarız, Percy. Ama pek uzun bir süre için değil." Uzanıp omuzlarından yakaladım. Çok sertçe değil ama yine de sıkıca tuttum. Percy kurtulmak için uzandı. "Ellerini çek." Brutal sağ elini yakaladı. O küçücük yumuşak, bembeyaz eli Brutal'ın esmer yumruğunun içinde kayboluverdi. "Çeneni kapat evlat. Eğer kendin için neyin iyi olduğunu biliyorsan, kulaklarındaki tıkacı çıkarmak için bu son fırsat, yararlanırsın." Onu çevirdim. Platforma çıkardım. Ve dizlerinin arkası elektrikli sandalyeye dayanıp oturmak zorunda kalıncaya kadar gerilettim. Artık ne sakinliği, ne zalimliği, ne de küstahlığı kalmıştı. Bu özellikleri gerçekti. Ama Percy'nin çok genç olduğunu da unutmamalısınız. Onun yaşında bunlar çirkin, renkli bir vernik gibi incecik bir kat cilaydı. Yalnızca. Hala delip geçebilirdiniz. Ve Percy'nin artık dinlemeye hazır olduğuna karar verdim. "Söz vermeni istiyorum," dedim. "Ne hakkında?" Dudakları sırıtmaya çalışıyordu ama gözleri korku içindeydi. Şalter odasında elektrik kapalı olmasına rağmen elektriklinin tahta kucağının kendine özgü bir etkisi vardı ve o anda Percy'nin bunu hissettiğini anladım. "Eğer yarın gece seni öne çıkarırsak biri Reach'e gidip bizi rahat bırakacağına dair..." Brutal daha önceden hiç ondan duymadığım bir şiddetle konuşuyordu. "Hemen ertesi gün aklını isteyeceksin. Ya istemezsem, eğer bazı insanları arayıp beni rahatsız ve tehdit ettiğinizi söylersem, bana zorbalık ettiğinizi, torpilin düşündüğün kadar güçlüyse kıçımıza tekmeyi yiyebiliriz," dedim. "Ama gitmeden senin de kanının dökülmesini sağlarız, Percy." "O fare için mi? Ha, bir idamlığın faresinin üstüne basmama kimsenin aldırış etmeyeceğini sanıyorsunuz. Bu tımarhanenin dışında yani." "Hayır, ama vahşi Bill Wharton kelepçesinin zinciriyle Dean Shanton'ı boğmaya çalışırken senin kıçının üzerine oturup beklediğini gören en az 2-3 kişi var. İnsanlar buna aldırış ederler. Percy, sana söz veriyorum. Senin şu vali enişten bile aldırış eder buna." Percy'nin yanaklarıyla alnı al al oldu. "Size inanırlar mı sanıyorsunuz?" dedi. Ama sesi o öfkesini kaybetmişti. Birilerinin çıkıp bize inanabileceğini düşündüğü belliydi. Ve Percy başının derde girmesinden hoşlanmazdı. Kurallara karşı gelmekte sakınca yoktu. Ama bu arada yakalanmak iyi değildi. Brutal, "Çürükleri geçmeden Dean'in boynunun birkaç resmini çekmiştim," dedi. Bunun doğru olup olmadığı hakkında en ufak bir fikrim bile yoktu. Ama öyle geliyordu. "O resimlerin ne anlattığını biliyor musun? Wharton, kenara çekilmeden epeyce iş görmüş, hem de senin tam orada, Wharton'ın tam arkasında olmana rağmen birkaç zorlu soruyu cevaplaman gerekir, değil mi? Ve böyle bir şey tıpkı bir lanet olası gibi insanın peşinden gider. Akrabaları eyalet sarayından çıkıp da ön bahçelerinde nane likörü içmeye geldiklerinde bile unutulmaz. İnsanın çalışma dosyası çok ilginç bir belge olabilir ve bir ömür süresince pek çok insan göz atar buna." Percy'nin gözleri kuşkuyla bir bana, bir Bruce'la bakıyordu. Sol elini götürüp saçlarını düzeltti. Hiçbir şey söylemedi. Ama hakkından gelmek üzere olduğumuzu düşündüm. Gelin keselim şunu dedim. Sen de burada olmayı bizden fazla istemiyorsun, öyle değil mi? Buradan nefret ediyorum diye patladı. Bana davranışınızdan, bana asla bir fırsat tanımayışınızdan nefret ediyorum. Sonuncusu doğru değildi ama bu konuyu tartışmanın zamanı olmadığını düşündüm. Ben de itilip kakılmaktan hoşlanmıyorum. Babam bir keresinde eğer bu işi bir başlarsam ömür boyu insanların beni itip kakacaklarını söylemişti. Neredeyse elleri kadar güzel olan gözleri çakmak çakmaktı. Özellikle de şu herif gibi iri yarı adamlar tarafından itilip kakılmaktan hoşlanmıyorum. Eski dostuma bir göz atıp homurdandı. Brutal, en azından doğru bir isim takmışlar sana. Bir şeyi anlaman gerekiyor Percy dedim. Bize göre de bizi itip kakan sensin. Biz sana burada işleri nasıl yürüttüğümüzü anlatıyoruz. Ama sen hep kendi bildiğini okuyor. Sonra işler sarpa sarınca politik torpillerinin arkasına sığınıyorsun. Delacris'in faresini ezmek. Brutal'la göz göze gelince hemen sözlerimi düzelttim. Ezmeye çalışmak da bunun bir örneği. Sen zorluyorsun, zorluyorsun, zorluyorsun. Ve en sonunda biz de zorluyoruz. Hepsi bu. Ama dinle. Eğer işini doğru yaparsan, iyi bir izlenim ve mis gibi bir koku bırakırsan, tıpkı yükselme yolundaki genç bir adam gibi. Hiç kimse bu küçük konuşmamızı bilmeyecek. Peki ne diyorsun? Bir yetişkin gibi davran. Delden sonra gideceğine söz ver. İyice bir düşündü. Bir iki saniye sonra gözlerine aklına iyi bir şey gelmişçesine bir ifade yerleşti. Bundan pek hoşlanmadım. Çünkü Percy'ye göre iyi bir fikrin bize göre pek hoş olamayacağı açıktı. Her şey bir yana dedi Brutal. O lağım torbası Wharton'dan uzaklaşmanın ne hoş olacağını düşün. Percy başını salladı. Ben de sandalyeden kalkmasına izin verdim. Üniformasının gömleğini düzeltti. Belini içine soktu. Saçlarından bir tarak geçirdi. Sonra bize baktı. Pekala, kabul ediyorum. Yarın gece Del için işin başında olacağım. Hemen ertesi günü bir Rich naklimi isteyeceğim. Buradaki işi bırakacağım. Yetti artık. Yetti artık dedim. Gözlerinde hala o ifade vardı. Ama artık aldırış etmeyecek kadar rahatlamıştım. Elini uzattı. El sıkışalım mı? Sıkıştık. Brutal'la. Ne aptalmışız.
Ertesi gün en sıkıcı gündü. Ekim sıcaklarının da son günüydü. İşe geldiğimde batıda gök gürlüyordu ve kara bulutlar toplanmaya başlamıştı. Hava kararırken daha da yaklaştılar. İçlerinde mavi beyaz şimşeklerin çaktığını görüyorduk. O gece 10 civarında Trappingus County'de hortum oldu. Ahırın damı uçup 4 kişi öldü. Cold Mountain'de de şiddetli bir fırtına ve kasırga yaşandı. Daha sonraları sanki o gece göklerde Edward Deklars'ın korkunç ölümünü protesto ediyormuş gibi geldi bana. Başlangıçta her şey iyi gidiyordu. Del hücresinde sakin bir gün geçirmiş, ara ara Mr. Jingles'la oynamış ama çoğunlukla yatağına uzanıp onu okşamakla vakit geçirmişti. Wharton birkaç kez sorun çıkarmaya çalıştı. Bir keresinde Del'e, şanslı Pierre cehennemde dans ederken burada yenecek olan fare burgerlerden söz etmeye kalkıştıysa da ufak tefek Cajun hiç yanıt vermedi. Wharton da herhalde elinden geleni yaptığını düşünmüş olacak ki peşini bıraktı. Onu çeyrek geçe Peder Schaster çıka gelip Del'le birlikte Cajun Fransızcasıyla dua edeceğini söyleyerek hepimizi sevindirdi. Bu sanki iyi işaret gibi geldi bize. Yanılmışız tabii ki. Saat 11 sularında tanıklar gelmeye başladı. Alçak sesle hava hakkında konuşuyorlar. Elektriklerin kesilip infazın ertelenme olasılığının olup olmadığını tartışıyorlardı. Hiçbiri bizim elektriklinin jeneratörle çalıştığını ve üzerine yıldırım düşmedikçe gösterisinin gerçekleşeceğini bilmiyor gibiydi. Harry o gece şalter odasındaydı. O yüzden Bill Dodd ve Percy Wetmore ile birlikte gelenleri karşıladılar. Yer gösterdiler ve bir bardak soğuk su isteyip istemediklerini sordular. Gelenler arasında iki de kadın vardı. Del'in tecavüz edip öldürdüğü kızın kardeşiyle yangında ölenlerden birinin annesi. Bu ikincisi tombul, solgun yüzlü ve kararlı bir hanımdı. Harry Tölver'e göre dilerim o katil iyice korkmuştur ve cehennem ateşiyle şeytanın zebanilerinin onu beklediklerini biliyordur, dedi. Sonra gözyaşlarına boğulup yüzünü neredeyse yastık kılıfı boyunda dantelli bir mendile gömdü. Teneke damın üstünde gök gürültüsü gümbürdüyor, insanlar huzursuzlukla başlarını kaldırıp bakıyorlardı. Gecenin bu saatinde kravat takmaktan rahatsızlık duyan erkekler solgun yanaklarını sıvazlıyorlardı. Deponun içi fırın kadar sıcaktı ve tabii gözleri durmadan elektrikliğe takılıyordu. Önceki günlerde bu angarya konusunda belki de şakalar yapmışlardı. Ama gece 11.30 sularında şakalar bitmişti artık. Bütün bunları anlatmaya başlarken size o meşe iskemleye oturmak zorunda kalanlar için işin hemen ciddileştiğini söylemiştim. Ama zamanı geldiğinde yüzünden gülümsemesi silinenler yalnızca idamlık mahkumlar değildi. Orada o platformun üzerinde bacaklarındaki kelepçeler iki yana açılmış, sanki çocuk felci geçirmiş insanların giymesi gereken aletlere benzeyen bu iskemle o kadar uğursuz görünüyordu ki çok fazla konuşma duyulmuyordu. Gök gürültüsü ikiye yarılan bir ağaç kadar keskin ve yakın, yine gümbürdeyince Delacris'in kurbanın kız kardeşi bir çığlık attı. Tanıklar bölümündeki yerine son gelen müdür, Modras'ın vekili Curtis Anderson'dı. 11.30'da Delacris'in hücresine yaklaştım. Brutal ile Dean Azarkam'daydılar. Del kucağında Mr. Jingles ile yatağında oturuyordu. Farenin başı idamlık adama doğru uzanmış, minicik yağ damlası gözleri hayran hayran onun yüzüne bakıyordu. Del, Mr. Jingles'ın başını okşuyordu. Yanaklarından kocaman, sessiz gözyaşları dökülüyordu ve fare bunları seyrediyor gibiydi. Del ayak seslerimizi duyunca başını kaldırdı. Çok solgundu. Arkamdan John Caffey'nin hücresinin kapısına gelip seyrettiğini görmekten çok hissettim. Del metal içinde dönen anahtarlarımın sesini duyunca yüzünü buruşturdu. Ama kapıyı açarken hiç kıpırdamadan Mr. Jingles'ı okşamaya devam etti. ''Merhaba patron, Elge Conway'' dedi. ''Merhaba çocuklar, merhaba'' dedi Mr. Jingles. Ama Mr. Jingles hayran hayran seyrek saçlı küçük adamın yüzüne bakmaya devam etti. Sanki gözyaşlarının nedenini merak ediyor gibiydi. Renkli makara korona kutusuna yerleştirilip bir kenara konmuştu. İçimde bir sızıyla son kez diye düşündüm. Edward Delacris'in mahkemenin görevlisi olarak. Patron et kogombe. Standart konuşmaya devam etmeyi düşündüm ama sonra durdum. Ne var Del? Fareyi bana uzattı. İşte Mr. Jingles'ın başına bir şey gelmesine izin vermeyin. Del, bana geleceğini sanmıyordum. O, Mayıs'a o geleceğini söylüyor. Senin hakkında her şeyi bildiğini söylüyor. Patron Edgar Combe ve sen onu farelerin marifetlerini gösterdikleri Florida'daki o yere götüreceksin. Sana güvendiğini söylüyor. Elini biraz daha uzattı ve fare avucundan omzuma atlayıverdi. O kadar hafifti ki üniforma ceketimin üzerinden hissetmiyordum. Ama ufacık bir sıcaklık gibi. Varlığının farkındaydım. Ve patron, o kötü adamın bir daha ona yaklaşmasına izin verme. O kötü adam faremi incitmesin. Hayır, Del, izin vermem. Asıl soru o anda onu ne yapacağımdı. Delacris'i tanıkların önünden omzuma tünemiş bir fareyle geçiremezdim. Arkamdan bir ses, onu ben almalıyım patron diye gümbürdedi. John Caffey'nin sesiydi bu. Aklımı okumuş gibi. O anda konuşması çok garipti. Şimdilik, eğer Del izin verirse. Del içi rahatlamış bir halde başını salladı. Evet, sen al onu John. Bu aptallık bitene dek bin. Ve sonra, bakışları yeniden Brutal'la bana kaydı. Onu Florida'ya götüreceksiniz. O, Mooseville denen yere. Evet, herhalde Paul'la ben beraber götürürüz, dedi. Brutal, Mr. Jingles'ın omzunda Caffey'nin uzattığı dev avcuna geçmesini rahatsız bir ifadeyle izliyordu. Mr. Jingles en ufak bir itirazda ya da kaçma girişiminde bulunmamış, John Caffey'nin koluna da benim omzuma atladığı gibi rahatça tırmanıvermişti. İznimizden birkaç gün kullanırız, öyle değil mi Paul? Başımla onayladım. Del de başını salladı. Gözleri pırıl pırıl, dudaklarında belirli belirsiz bir gülümseme vardı. İnsanlar onu görmek için adam başı bir onluk verecekler. Çocuklara 2 sent. Öyle değil mi Patron Howell? Öyle Del. Sen iyi bir adamsın Patron Howell dedi. Del. Sen de. Patron Edgar Combe bana bazen bağırıyorsunuz ama gereksiz yere değil. O Percy dışında hepiniz iyi adamlarsınız. Sizinle başka bir yerde tanışabilmeyi isterdim. Sana bir şey söylemem gerekiyor Del dedim. Yürümeden önce herkese söylemem gereken şeyler yalnızca. Önemli değil ama benim işimin bir parçası, tamam mı? Oy Mansur dedi ve son kez John Caffey'nin geniş omzunda tünemiş olan Mr. Jingles'a baktı. Elveda dostum diyerek daha çok ağlamaya başladı. Seni seviyorum küçüğüm, fareye bir öpücük gönderdi. O üflenen öpücüğün komik olması gerekiyordu. Ya da belki de garip ama değildi. Bir an Dean'le göz göze geldik. Sonra başımı çevirmek zorunda kaldım. Dean koridordan aşağı tecrit odasına doğru bakıyor, garip garip gülümsüyordu. Onun da gözyaşlarını zor tuttuğunu sanıyorum. Bana gelince mahkemenin görevlisi olduğumdan başlayarak söylemem gerekeni söyledim. Ve bitirince Delacris son kez hücresinden dışarı çıktı. Brutal, dur bir saniye diyerek dilin kafasının tepesini başlığın takılacağı yeri kontrol etti. Bana başını salladı. Sonra Del'in omzuna hafifçe vurdu. Tas tamam olmuş. Haydi gidelim. Böylece Edward de Lacris yanaklarından aşağı süzülen terle, karışık gözyaşları ve tepede gümbürleyen gök gürlemeleri arasında yeşil yolda son yürüyüşünü yaptı. Brutal, idamlığın solunda, ben sağında yürüyorduk. Dean arkadaydı. Chester odamdaydı. Ringgold ve Battle isimli gardiyanlar da köşelerde nöbet tutuyorlardı. Shuster başını kaldırıp Dale'e baktı, gülümsedi ve Fransızca konuştu. Bana biraz zorlama gibi geldi ama harikalar yarattı. Dale de ona gülümsedi. Sonra yanına gitti ve kollarını uzatıp onu kucakladı. Ringgold ile Battle gerildiler ama ellerimi kaldırıp başımı salladım. Shuster, Dale'in gözyaşlarına boğulmuş Fransızca sözlerini dinlerken sanki çok iyi anlıyormuş gibi başını sallıyor ve onun sırtını sıvazlıyordu. Küçük adamın omzunun üzerinden bana bakıp söylediklerinin dörtte birini ancak anlıyorum dedi. Brutal fark edeceğini sanmıyorum diye homurdandı. Ben de evlat dedi. Chester sırıtarak. İçlerinde en iyisi oydu ve şimdi fark ediyorum ki ona ne olduğunu hiç bilmiyorum. Umarım her şeyi kaybetmişse kaybetmiş ama inancını korumuştur. Delacris'ten diz çökmesini istedi ve ellerini kavuşturdu. Delacris de öyle yaptı. Göklerdeki babamız, ama bizi günah işlemekten, kötülüklerden koru. Amin. Diye başladı. Delacris de ona katıldı. O sırada Del'in gözyaşları dinmiş, genelde sakin görünüyordu. Ardından İncil'den birkaç ayet geldi ve sakin sular konusundaki o birlik can simidi de atlanmadı tabii. Bu da bittikten sonra Chester kalkmaya davrandı. Ama Del gömleğinin kolundan tutup Fransızca bir şeyler söyledi. Chester kaşlarını çatarak dikkatle dinledi. Sonra yanıtladı. Del bir şey daha söyledi ve gözlerini ona dikip umutla baktı. Chester bana dönüp bir şey daha var Bay Edgecombe Combe dedi. İnancım dolayısıyla ona yardımcı olamayacağım bir dua, tamam mı? Duvardaki saate bir göz attım ve gece yarısına 17 dakika kaldığını gördüm. Evet dedim ama çabuk olması gerekiyor. Uymamız gereken bir program var, biliyorsunuz. Evet biliyorum. Delacris'e dönüp başını salladı. Del dua eder gibi gözlerini kapadı. Ama bir an için hiçbir şey söylemedi. Alnında kırışıklıklar belirdi ve sanki tavan arasında uzun, çok uzun zamandır kullanılmamış bir şeyi arayan bir adam gibi aklının derinliklerine uzandığını hissettim. Saate bakıp neredeyse bir şey söyleyecektim ki Brutal kolumu tutup başını salladı. Sonra Del tıpkı genç bir kadının göğsü gibi yuvarlak, yumuşak ve hoş olan kajın diliyle hafifçe ama çabuk çabuk bir şeyler söylemeye başladı. Selam sana Tanrı'nın en sevgili kulu Meryem. Evet, Tanrı seninledir. Kadınların en kutsalı sensin ve senin evladın İsa'dan kutsaldır. Mesih'in annesi Aziz Meryem, benim için, biz günahkarlar için şimdi ve ölüm saatlerimizde dua et. Amin. Delacris ayağa kalkarken odanın tek penceresinden bir an için çakan bir şimşeğin mavi beyaz pırıltısı doldu içeri. Delacris dışında herkes sıçrayıp irkildi. O ise hala o eski duaya dalmış görünüyordu. Bir elini nereye olduğunu bilmeden uzattı. Brutal onu tutup bir an sıktı. Delacris ona bakıp hafifçe gülümsedi. Görüyoruz diye başladı. Sonra durdu. Bilinçli bir çabayla İngilizceye döndü. Artık gidebiliriz. Patron Howell, Patron Egekombe, Tanrı benim yanımda. İyi dedim. 20 dakika sonra elektriğin öteki tarafında Del'in kendini ne ölçüde Tanrı'nın yanında hissedeceğini merak ediyordum. Bütün kalbimle son duasının duyulmuş olmasını, Meryem anamızın da bütün kalbi ve ruhuyla onun için dua ediyor olmasını diliyordum. Çünkü tecavüzcü ve katil Edward Delacris'in o anda tüm dualarına ihtiyacı vardı. Dışarıda yine gökler gürledi. Haydi gel, Del çok kalmadı. İyi patron, çok iyi, çünkü artık korkmuyorum. Böyle dedi ama gözlerinde yalan söylediğini gördüm. Yeşil yolu geçip de küçük bir kapıdan girdiklerinde hemen hepsi korkarlar. Kapıdan geçerken alçak bir sesle aşağı dur Del dedim ama söylemeyebilirmişim. Basamakların dibinde dona kaldı. Nedeni de platformun üzerinde bir ayağının dibinde sünger kovasıyla duran Percy Wetmore'du. Hemen arkasında valinin telefonu görünüyordu. Non dedi. Del dehşet içinde alçak bir sesle non, non, o olamaz. Devam et dedi Brutal. Sen yalnızca bana ve Paul'a bak. Onun orada olduğunu unut. Ama insanlar dönmüş bize bakıyorlardı. Birazcık yaklaşıp görünmeden Delacris'in sağ dirseğini kavrayabildim. Sakin ol dedim ancak. Del'in ve belki de Brutal'ın duyabileceği bir sesle. Bu insanların çoğunun senin hakkında hatırlayacakları tek şey nasıl gittiğin olacak. O yüzden onlara iyi bir şeyler bırak. O ana kadarki en şiddetli gök gürültüsü duyuldu. Deponun teneke damı sarsılmıştı. Percy sanki birisi onu dürtmüş gibi sıçradı ve derden kısacık bir an küçümseyen bir humurtu duydu. Eğer gök gürültüsü biraz daha artarsa yine pantolonla işeyecek dedi. Sonra omuzlarını dikleştirdi. Dikleştirecek pek bir omuzu da yoktu ya. Haydi gelin şu işi bitirelim. Platforma çıktık. Delacris geçerken tanıklara huzursuzca bir göz attı. Brutal, ben ve Dean gözlerimizi elektrikliden ayırmadık. Herkes bana bakıyordu. Baş parmağımı kaldırıp Percy'ye soru soran bir bakış fırlattım. O da sanki ne demek istiyorsun? Her şey yolunda mı? Tabii yolunda der gibi hafifçe yüzünü buruşturup başını salladı. Haklı olduğunu umut ediyordum. Delacris platforma çıkarken Brutal'la ben otomatik olarak dirseklerine uzandık. Platform yerden yalnızca 20-25 santimetre yükseklikte olmasına rağmen içlerinden kaçının, sertlerin, en sertlerinin bile hayatlarının bu son adımını atarken yardıma ihtiyaç duyduklarını bilseniz şaşarsınız. Del iyi becerdi ama. Bir an elektriklinin önünde durdu. Sonra sanki kendini tanıtır gibi onunla konuştu. Bu benim dedi. Percy ona doğru uzandı. Ama Delacris kendiliğinden arkasını dönüp oturdu. Ben solunda, Brutus sağında diz çöktük. Önceden anlattığım biçimde karnımı ve boğazımı koruyarak kelepçeyi sıska kajının ayak bileğinin hemen üstünden kapatmaya çalıştım. Gök gürledi ve irkildik. Gözlerime ter dolup batıyordu. Her nedense Mouseville diye düşünüyordum. Mouseville. Girmek için bir onluk verilen, çocuklara 2 sent. Camın arkasından Mr. Jingles'ı seyretmek için. Kelepçe bir türlü kapanmıyordu. Delin derin derin nefes aldığını duyabiliyordum. 4 dakikadan az bir süre sonra yanmış olacak ciğerleri korkuyla çarpan kalbine yetişmeye çalışıyordu. Yarım düzini insan öldürmüş olması o an onun hakkındaki en önemsiz ayrıntıymış gibi görünüyordu. Burada neyin doğru neyin yanlış olduğunu söylemeye çalışmıyorum. Yalnızca olanları anlatıyorum. Dean yanı başımda diz çöküp fısıldadı. Ne oldu Paul? Kapatamıyorum derken kelepçeler iyice duyulan bir sesle kapanıverdi. Delacris'in da eti sıkışmış olmalı ki sıçrayıp hafifçe tıslar gibi bir ses çıkardı. Özür dilerim dedim. Bir şey yok patron dedi Del. Hemen geçer. Elektrotlu kelepçe Brutal'ın tarafındaydı. Onu bağlamak hep daha uzun sürerdi. Bu yüzden üçümüz de aynı anda ayağa kalktık. Dean, Del'in sol elindeki Percy de sağdaki kelepçeye uzandılar. Percy yardıma gerek duyarsa hemen harekete geçmek üzere hazırdım. Ama o kelepçesini benden çok daha çabuk taktı. Delin artık baştan ayağa titremeye başladığını görebiliyordum. Sanki daha şimdiden alçak bir akıma tutulmuş gibiydi. Terinin kokusunu da alabiliyordum. Güçlü ve acı bir kokuydu. Bana turşu suyunu hatırlattı. Dean Percy'ye başını salladı. Percy omzunun üzerinden dönüp o gün tıraş olurken çenesinin kestiği yeri çok iyi görebiliyordum. Alçak emin bir sesle bire getir dedi. Eski bir buzdolabının çalışırken çıkardığı sese benzer alçak bir homurtu duyuldu ve deponun ışıkları parladı. Seyircilerden birkaç iç çekme ve mırıltı duyuldu. Derl iskemlede sıçradı. Elleri meşe iskemlenin kollarını sıkı sıkı kavramış, eklem yerleri bembeyaz kesilmişti. Gözleri yuvalarından hızla sağa sola doğru gidiyor, kuru nefesi daha da sıklaşıyordu. Şimdi neredeyse soluk soluğaydı. Yavaş diye mırıldandı Brutal. Yavaş Del, iyi gidiyorsun. Sıkı tutun, iyi gidiyorsun. Hey sizler diye düşündüm. Gelin de Mr. Jingles'ın neler yapabileceğini görün. Tepemizde yeniden gök gürledi. Percy, kibirli bir tavırla elektrikli sandalyenin önüne dolandı. Bu onun anıydı. Sahnenin ortasındaydı ve bütün gözler üzerindeydi. Bir çift dışında hepsi yani. Delacris, gelinin kim olduğunu görüp bakışlarını önüne indirdi. Sıra seyirci karşısında konuşmaya gelince Percy'nin sözlerini unutacağına bahse girerdim. Ama sakin bir sesle hiç duraklamadan söyleyip bitirdi. Edward Delacris, vatandaşlardan oluşan bir jürinin hükmü ve bu eyaletin saygın bir yargıcının kararıyla elektrikli sandalyede ölüme mahkum edildin. Tanrı bu eyaletin vatandaşlarını korusun. İnfazdan önce söylemek istediğin bir şey var mı? Del konuşmaya çalıştı. Ama önce yalnızca hava ve boş seslerden oluşan bir fısıltı çıktı dudaklarından. Percy'nin dudaklarının köşesinden küçümseyen bir gülümsemenin gölgesi geçti. Onu orada büyük bir zevkle vurabilirdim. Sonra Del dudaklarını yalayıp bir daha denedi. Yaptıklarım için pişmanım dedi. Zamanı geri çevirebilmek için her şeyi verirdim. Ama bunu kimse yapamaz. O yüzden şimdi tepemizde gök gürültüsü bir havan topu mermisi gibi patladı. Del kelepçelerinin izin verdiği ölçüde sıçradı. Gözleri deli gibi bakıyordu. Şimdi bedelini ödüyorum. Allah beni affetsin. Yeniden dudaklarını yalayıp Brutal'a baktı. Mr. Jingles için verdiği sözü unutma, dedi. Yalnızca bizim duyabileceğimiz bir sesle. Üzülme, unutmayacağız, dedim. Delacris'in kupkuru buz gibi elini okşadım. Mooresville'e gidecek. Percy kemeri Del'in göğsünden geçirip bağlarken bir dolandırıcı edasıyla dudaklarının ucundan cehenneme gider, dedi. Öyle bir yer yok. Seni sakinleştirmek için bu adamların uydurdukları bir masal o. Yalnızca bilmen gerektiğini düşündüm. Del'in gözlerindeki acı bana gerçeğin birazını zaten bildiğini gösterdi. Ama izin verirse bu bilgiyi kendinden bile saklayacaktı. Şaşkın ve öfkeden çılgına dönmüş bir halde Percy'ye baktım. O da sanki ne yaparsın der gibi gözlerimin içine baktı. Haklıydı tabii. Yapabileceğim hiçbir şey yoktu. Hele tanıkların önünde. Delacris hayatın en uç sınırında otururken artık yapacak hiçbir şey yoktu. İşi bitirmekten başka. Percy maskeyi askısından alıp Del'in yüzüne geçirdi. Küçük adamın çenesinin altında çekiştirip tepedeki deliği açtı. Sonra süngeri kovadan alıp başlığın içine koyması gerekiyordu. Ama Percy ilk kez alışılagelen uygulamadan ayrıldı. Eğilip süngeri kovadan almaktansa çelik başlığı sandalyenin arkasından aldı. Bir başka deyişle doğal olan biçimde süngeri başlığa getirmek yerine başlığı süngere getirdi. Bir şeylerin yolunda gitmediğini fark etmem gerekiyordu. Ama çok üzülmüştüm. Kontrolün elimden tümüyle çıktığını hissettim. Tek idamdı bu. Brutal'a gelince Percy yine kovaya eğilirken ne de doğrulup başlık elinde sünger içine yerleştirilmiş durumda dele doğru dönerken ona hiç bakmadı bile. Brutal, Del'in yüzünün yerini alan bir kumaş parçasına bakıyor, Del'in aldığı her nefesle siyah ipek maskenin üzerinden belli olan açık ağzını, sonra verdiği nefesle maskenin hafif şişmesini seyrediyordu. Brutal'ın alnında ve şakaklarında saç çizgisinin hemen altında iri iri ter damlaları belirmişti. Arkasında Dean dalgın ve hasta görünüyor, sanki kusmamak için çaba harcıyordu. Hepimiz bir şeylerin yolunda gitmediğini fark etmiştik. Bunu artık biliyorum. Yalnızca ne olduğunu tam bilemiyorduk. O zamanlar hiç kimse Percy'nin Jack Van Hey'e sorduğu sorulardan haberdar değildi. Pek çok soru sormuştu. Ama sanırım çoğu asıl amacını gizlemek içindi. Percy'nin asıl bilmek istediği, sanırım bilmek istediği tek şey süngerdi. Süngerin amacı. Neden tuzlu suya batırıldı ve batırılmazsa ne olacağı? Sünger kuru olsa ne olurdu? Percy başlığı Del'in kafasına geçirdi. Küçük adam bu kez sıçrayıp daha yüksek sesle inledi. Tanıklardan bir kısmı katlanan iskemlelerin huzursuzca kıpırdandılar. Dean, çenenin altından geçen bağ için yardımcı olmak amacıyla ileri doğru bir adım atmaya davrandı. Ama Percy ona sertçe geri çekilmesini işaret etti. Dean de hafifçe kamburunu çıkarıp yeni bir gök gürültüsü depoyu sarsarken yüzünü buruşturdu ve geri çekildi. Bu kez gök gürültüsünün ardından dama çarpan yağmur damlaları duyuldu. Sanki birisi çamaşır tahtasına avuç avuç kum atıyormuş gibi sert sesler çıkıyordu. İnsanların bir şey için kanım dondu dediğini duymuşsunuzdur herhalde, değil mi? Mutlaka hepimiz öyle. Ama ömrümde bunun başıma geldiğini hissettiğim tek an 1932 Ekim'inin o gününde saat gece yarısının yaklaşık 10 saniye geçeydi. Nedeni yalnızca Percy Wetmore'un elektrikliğinin kucağına oturmuş başlıklı, kelepçeli ve maskeli adamdan geri çekilirkenki zehirli zafer ifadesi değil, görmem gereken ama görmediğim şeylerdi. Başlıktan, Del'in yanaklarından aşağı su süzülmüyordu. İşte en sonunda o zaman anladım. Edward Delacris diyordu. Percy, eyalet yasalarına göre şimdi ölene dek vücuduna elektrik verilecek. İdrar yolları iltihabımın yanında parmakta bir çizik kadar hafif kalacağı bir acıyla Brutal'a baktım. Sünger kuru. Dudaklarımla işaret ettim ama başını sallayarak anlamadığını belirtti. Ve gözlerini yeniden Fransız yüzündeki maskeye, adamın son nefeslerinin siyah ipek kumaşı geri çekip şişmesine çevirdi. Percy'nin dirseğine uzandımsa da o bana anlamsız bir bakış fırlatıp birkaç adım uzaklaştı. Bir anlık bir bakıştı. Yalnızca ama bana her şeyi anlattı. Daha sonra yalan yanlış bir şeyler söyleyecek ve önemli insanlar çoğuna inanacaklardı. Oysa ben farkı biliyordum. Percy, önem verdiği bir şey yaparken iyi bir öğrenciydi. Bunu provalarda görmüştük. Ve Jack Van Hey, tuzlu suya batırılmış süngerin nasıl elektriği ilettiğini, akımı beyne elektrikli bir kurşun gibi aktardığını anlatırken çok dikkatle dinlemişti. Ah evet, Percy ne yaptığını çok iyi biliyordu. Sanırım sonradan bunun nereye varacağını bilmediğini söylediğinde ona inandım. Ama bu bir iyi niyet belirtisi sayılmaz bile, değil mi? Hiç sanmıyorum. Yine de müdür yardımcısının ve tüm tanıkların önünde Jack Van Hey'e şalteri indirmemesi için bağırmaktan başka yapabileceğim hiçbir şey yoktu. 5 saniye daha olsaydı sanırım bunu yapardım. Ama Percy bana 5 saniye daha vermedi. Elektrikli sandalyedeki soluk soluğa dehşet içindeki adama Tanrı ruhuna acısın dedi. Ve onun arkasında Harry ile Jack'in ter kafesin gerisinde durdukları yere baktı. Jack'in eli üstünde Mabel'in saç kurutma makinesi yazan şalterin üzerindeydi. Doktor her zamanki gibi sessiz ve silik, gözlerini ayaklarının arasında duran siyah çantaya dikmiş. Pencerenin sağ tarafında duruyordu. İkiye getir. İlk başta her zamanki gibiydi homurtu. Normalde olduğundan pek fazla değildi. Ve kasları kasılırken delin bedeninin bilinçsizce öne doğru atılması da olağandı. Sonra birden ortalık karıştı. Homurtu düzensizleşti ve dalgalanmaya başladı. Bir de sanki selofan hışırdatılıyormuş gibi bir ses duyuldu. Başlığın kenarlarından çıkan mavi dumanları görene dek ne olduğunu anlayamadım. Yanık saç ve organik sünger kokusuna benzer bir koku duydum. Başlığın tepesinden, kablonun girdiği yerden de dumanlar fışkırıyor. Sanki kızıl deli çadırının tepesinden tüten duman gibi görünüyordu. Delacris, elektrikli iskemlede kıvranıp sıçramaya başladı. Maskeyle örtülü yüzü bir şeyi şiddetle reddediyormuş gibi sağa sola savruluyordu. Ayakları yere kelepçelerin engellediği kısa darbeler vurmaya başladı. Tepede yine gök gürledi ve yağmur daha da hızlandı. Dean Stanton'a baktım. O da deli gibi bakınıyordu. Başlığın altından ateşte patlayan çam kozalığı gibi boğuk bir pop sesi geldi. Şimdi maskenin içinden de küçük halkalar halinde dumanın tüttüğünü görebiliyordum. Şalter odasıyla aramızdaki kafese doğru fırladım. Ama daha ağzımı açmadan Brutus Howell dirseğimi kavradı. Oradaki sinirlerimi karıncalandıracak kadar sıkı tutuyordu. Kireç gibi bembeyaz kesilmişti ama paniğe kapılmamıştı. Kapılmaya yakın bile değildi. Alçak bir sesle ''Sakın Jack'e durmasını söyleme'' dedi. ''Ne yaparsan yap onu söyleme. Durmak için çok geç artık.'' Del bağırmaya başladığında tanıklar önce onu duymadılar. Teneke dama düşen yağmurun sesi uğultulu halini almıştı ve gök gürültüsü de neredeyse hiç ara vermiyordu. Ama platformda bulunan bizler onu çok iyi duyduk. Tüten maskenin altından acı içinde boğuk çığlıklar geliyordu. Tıpkı biçerdöverin dişlilerine yakalanıp parçalanan bir hayvanın çıkarabileceği türden seslerdi bunlar. Başlıktan artık kontrolden çıkmış, radyo paraziti gibi sesler geliyordu. Delacris inat krizine tutulmuş bir çocuk gibi iskemlede ileri geri sallanmaya başladı. Platform sarsılıyor, onu tutan deri kayışlar kopacakmışçasına geriliyordu. Akım da bir o yana bir bu yana kıvranmasına yol açıyordu. Ve sağ kolunun ya kırılma ya da yerinden çıkma çatırdısını duydum. Sanki birisi çekiçle tahtaya vuruyormuş gibi bir sesti bu. Tepinen bacaklarının arasından gölge gibi görünen kasıklarındaki leke koyulaştı. Sonra tıpkı bir fare gibi ince ve tiz korkunç sesler çıkarmaya başladı. Yağmurun gürültüsünü bile bastırıyordu. Birisi ona neler oluyor diye bağırdı. Kelepçeler tutacak mı? Tanrım ne koku. Sonra kadınlardan biri bu normal mi diye sordu. Delacris ileri fırladı, geri düştü. İleri fırladı, geri düştü. Percy dehşet içinde ağzını bir karış açılmış ona bakıyordu. Bir şeyler beklemişti. Orası kesin. Ama bunu değil. Delacris'in yüzündeki maske tutuştu. Artık pişen, saç ve sünger kokusuna yanık et kokusu da karışmıştı. Brutal, süngerin içinde bulunduğu kovayı yakalayıp, şimdi boştu tabii. Köşedeki temizlikçilerin musluğuna doğru koştu. Van Hay kafesin arkasından elektriği kesmem gerekmiyor mu Paul diye seslendi. Çok sarsılmış gibiydi. Kesmeli. Hayır diye bağırdım. Önce Brutal anlamıştı ama ben de gecikmemiştim. İşi bitirmeliydik. Hayatımızın geri kalanında ne yaparsak yapalım önce şu geliyordu. Delacris'in işini bitirmeliydik. Devam. Tanrı aşkına. Devam. Brutal'a döndüm. Arkamda konuşan insanların farkında bile değildim. Bazıları ayağa fırlamış, birkaçı çığlık atıyorlardı. ''Kes şunu!'' diye bağırdım Brutal'a. ''Su yok, su yok, sen delirdin mi?'' Brutal bana doğru döndü. Uyuşmuş yüzünde bir anlama ifadesi belirdi. Elektrik verilen bir adama su atmak, Ah evet, çok akıllıca. Döndü. Duvarda asılı duran kimyasal yangın söndürücüyü gördü ve onu aldı. Aferin. Maske sıyrılmış, Delacris'in yüzünün John Caffey'ninden bile daha çok karardığı ortaya çıkmıştı. Artık biçimsiz biraz beyaz pelte olan gözleri yuvalarından fırlayıp yanaklarının üzerine düşmüştü. Kirpikleri de gitmişti. Ve ben bakarken göz kapakları da tutuşup yanmaya başladı. Gömleğinin açık yakasından duman tutuyordu. Ve elektriğin homurtusu hala sürüyor. Kafamın içini dolduran yankılanıyordu. Sanırım çıldıran insanların duydukları ses de buna benzer bir şeydi. Dean uyuşmuş bir halde her nasılsa Dale'in göğsündeki alevleri elleriyle söndürebileceğini düşünerek ileri doğru bir adım attı. Onu sertçe geri çektim. Neredeyse düşüyordu. O aşamada Delacris'e dokunmak çıplak elektriğe dokunmakla eşdeğerdi. Hala arkada olup bitenleri görmek için dönüp bakmıyordum. Ama olayların çıktığı belliydi. İskemleler devriliyor, insanlar bağırıyor. Kadının biri avaz çıktığı kadar "Kesin şunu, kesin şunu, yetti artık, görmüyor musunuz?" diye bağırıyordu. Curtis Anderson omzumu yakalayıp neler olduğunu sordu. Neden ceki kesmesini emretmiyordum? "Çünkü yapamam," dedim. "Geri dönemeyecek kadar ileri gittik, görmüyor musun? Birkaç saniye içinde bitecek zaten." Ama bitine dek en az 2 dakika geçti. Ömrümün en uzun 2 dakikasıydı. Bunlar ve sanırım büyük bölümünde Delacris kendindeydi. Bağırıyor, çırpınıyor, kıvranıyordu. Burun deliklerinden ve olgun erikler gibi koyu mor bir renk almış ağzından duman fışkırıyordu. Dili tıpkı sıcak bir ızgara gibi tutuyordu. Gömleğinin bütün düğmeleri patlamış ya da erimişti. Atleti tam olarak tutuşmamış ama kararmıştı. Ve tüten dumanların arasından göğsündeki kıllardan gelen yanık kokusunu alıyorduk. Arkamızda insanlar paniğe kapılmış, bir sürü gibi kapıya hücum ediyorlardı. Çıkamadılar tabii. Ne de olsa kahrolası bir hapishanenin içindeydik. Delacris kızarırken kapının önünde bekleyip birikip bekleştiler. Ve gökler gürlüyor, yağmur fışımla yağıyordu. Bir aşamada aklıma doktor geldi. Çevreme bakındım. Hala oradaydı ama siyah çantasının yanına yere yığılmıştı, bayılmıştı. Brutal gelip yanımda durdu. Elinde yangın söndürücüyü tutuyordu. Henüz değil dedim. Biliyorum. Percy'yi arandık ve onun elektrikliğinin arkasında dona kalmış, gözleri iri iri açılmış, yumruğunun birini ağzına tıkmış halde gördük. Sonra en sonunda Delacris iskemleye yığıldı ve şekilsiz şiş yüzü bir omzuna düştü. Hala titriyordu ama bunu daha önce de görmüştük. İçinden geçen akımın etkisiydi. Başlık kafasında çarpılmıştı. Sonra çıkardığımızda kafa derisinin çoğu ve kenarlarda kalan saçları da onunla birlikte çıktı. Güçlü bir tutkalla metale yapışmış gibiydiler. 30 saniye geçip elektrikli sandalyeye yığılmış, duran insan biçimli kömür yığınında titremeden başka hareket görülmeyince Jack'e "Kes!" diye seslendim. Uğultu anında kesildi. Brutal'a başımla işaret verdim. Döndü ve yangın söndürücüyü o kadar büyük bir şiddetle Percy'nin kollarına attı ki Percy sendeleyip geri gitti. Az daha düşecekti. "Sen yap," dedi Brutal. "Ne de olsa bu senin gecen, öyle değil mi?" Percy ona hem hasta hem de öldürecekmiş gibi bir bakış fırlatıp söndürücüyü çalıştırarak pompaladı. Ve sandalyedeki adamın üzerine kocaman bir beyaz köpük bulutu püskürttü. Köpükler yüzüne çarparken Dil'in ayağının bir kez titrediğini gördüm. Ve olamaz, yeniden mi başlayacağız diye düşündüm. Ama bir daha hareket etmedi. Anderson dönmüş, panik içindeki tanıklara bağırıyor, her şeyin yolunda olduğunu, her şeyin kontrol altına alındığını, yalnızca fırtınadan kaynaklanan bir elektrik şokunun söz konusu olduğunu, kaygılanacak bir durum bulunmadığını söylüyordu. Ardından da burunlarına gelen o şeytani yanık saç, kızarmış et ve taze pişmiş bok kokusunun da Channel 05 olduğunu söyleyecekti herhalde. Söndürücü biterken Dean'e doktorun steteskopunu al dedim. Delacris artık beyazla kaplanmıştı ve iyice acı bir kimyasal koku diğer kötü kokuları bastırmaktaydı. Doktor, yani ben. Doktora boş ver, yalnızca steteskopunu al dedim. Bitirelim şu işi, çıkaralım onu buradan. Dean başını salladı. O anda bitirmek ve buradan çıkarmak düşüncesi pek cazip gelmişti ona. Her ikimize de gidip doktorun çantasını karıştırmaya başladı. Doktor kıpırdanmaya başlamıştı. Demek ki en azından kalp krizi falan geçirmemişti. İyi. Ama Brutal'ın bakışlarına bakılırsa Percy'nin durumu da hiç iyi değildi. Tünele gir ve Sedye'nin yanında bekle dedim. Percy yutkundu. Paul dinle. Ben bilmiyordum. Kapa çeneni. Tünele gir ve Sedye'nin yanında bekle şimdi. Yutkundu. acı çeker gibi yüzünü buruşturdu ve basamakların ardından tüneli açılan kapıya doğru yürüdü. Boş yangın söndürücüyü bir bebek gibi kollarında taşıyordu. Dean yanından geçip elinde stetoskopla döndü. Hemen kapıp kulaklıkları değiştirdim. Bunu daha önce de ordudayken yapmıştım. Bisiklete binmek gibi bir şeydi. Asla unutmuyordunuz. Delacris'in göğsündeki köpükleri sildim. Sonra sıcak derisi altındaki etten sıyrılı verince ağzıma kadar gelen kusumu uyutmam gerekti. Tıpkı bir, bilirsiniz, iyi kızarmış bir hindi gibi. Tanımadığım bir ses hemen arkamdan "Aman Tanrım!" diyerek hıçkırdı. Hep böyle mi olur? Neden kimse bana söylemedi? Asla gelmezdim. Artık çok geç dostum diye düşündüm. Dean Brutal ya da oradan her kim varsa şu adamı buradan çıkarın dedim. Bunları Delacris'in tüten kucağını kusmayacağımdan emin olduktan sonra söyleyebildim tabii. Herkesi kapıdan çıkarın. Kendimi elimden geldiği kadar toparladım. Sonra stetoskopun diskini Del'in göğsünde açtığım kırmızı siyah et yarasına dayadım. Hiçbir şey duymamak için dua ederek dinledim. Ve hiçbir şey duymadım. Ölmüş dedim Brutal'a. Tanrı'ya şükür. Evet Tanrı'ya şükür. Sen ve Dean sedyeyi alın. Onu çözüp hemen buradan çıkaralım. Cesedi 12 basamaktan aşağıda beklenen tekerlekli sandalyeye indirdik. Kabusum, biz onu taşırken pişmiş etlerinin kemiklerinden sıyrılıp dökülüvereceğiydi. Ama neyse ki olmadı. Curtis Anderson yukarıda seyircilere yatıştırıyordu. Ya da deniyordu en azından. Böyle meşgul olması Brutal için iyi oldu. Çünkü sedyenin başında dona kalmış, duran Percy'ye vurmak üzere yumruğunu kaldırdığında onu görmedi. Kolunu ben yakaladım. Bu da her ikisi için de iyi oldu. Percy için iyi oldu. Çünkü Brutal neredeyse kafasını koparacak güçte bir darbe indirecekti. Brutal için de iyi oldu. Çünkü eğer o darbe inseydi işini kaybedecek, hatta belki de hapishaneye düşecekti. Hayır dedim. Ne demek hayır diye hışımla sordu. Yaptığını gördükten sonra nasıl hayır diyebilirsin? Sen bana ne diyorsun? Torpil'in hala onu korumasına izin vereceğini mi? Bu yaptığından sonra mı? Evet. Brutal ağzı bir karış açık, gözleri öfkesinden dolu dolu bana baka kaldı. Dinle beni Brutus. Ona vurursan büyük olasılıkla hepimiz birden gideriz. Sen, ben, Harry, hatta belki Jack Van Hey bile. Bir Dodge'den başlayarak diğer herkes merdivende bir iki basamak yükselir ve hapishane kurulu en alttaki yerler için ekmek kuyruğunda bir iki kişi tutar. Belki sen bunu kaldırabilirsin ama parmağımla gözlerini ıslak tuğla duvarlı tünele dikmiş bakan Dean'i gösterdim. Gözlüğünü bir eline almış, neredeyse Percy kadar şaşkın görünüyordu. Ya Dean ne olacak? İki çocuğu var, biri lisede ve biri yeni başlıyor. Peki ne olacak diye sordu Brutal. Bu yaptığını yanına mı bırakacağız? Percy zayıf, mekanik bir sesle, süngerin ıslak olması gerektiğini bilmiyordum dedi. Tabii bu önceden prova ettiği hikayeydi. Ama o zaman tanık olduğumuz facia yerine yalnızca bir acı çektirmeyi umuyordu. Prova yaparken hiç ıslak değildi. Brutal seni sersem diye Percy'ye doğru davrandı. Yine yakalayıp geri çektim. Basamaklarda ayak sesleri yankılandı. Curtis Anderson'ı göreceğimden korkarak başımı kaldırdım. Ama gelen Harry Trigger'dı. Yanakları kağıt gibi bembeyaz, dudakları da böğürtlen yemiş gibi mosmordu. Dikkatimi yeniden Brutal'a verdim. Tanrı aşkına, Brutal, Delacris öldü. Artık hiçbir şey bunu değiştiremez ve Percy de buna değmez. Planım daha o zamandan aklımda mıydı? Ya da düşünce zihnimde oluşmaya başlamış mıydı? Buna hep merak etmiş olmama karşın hiçbir zaman tatmin edici bir yanıt getiremedim. Çoğu şeyin önemi yok. Ama insan yine de merak ediyor. Bunu gördüm. Percy, sizler benden budalaymışım gibi söz ediyorsunuz dedi. Hala dalgın ve sanki birisi böğrüne vurmuş gibi nefes nefese konuşuyordu. Sen ahmağın tekisin Percy dedim. Ona vurmamak için çok büyük bir çaba gösterdim. Tünelin aşağısında tuğlalardan su damlıyor. Gölgelerimiz kocaman biçimsiz duvarlarda dans ediyor. Tıpkı Pomorgue sokağının o büyük maymunu anlatan hikayesini andırıyordu. Senden tek bir şey duymak istiyorum Percy. O da yarın bir Ritgiç'e naklini istemek için verdiğin sözü tekrarlamandır. Somurtkan bir tavırla kaygılanma dedi. Sedye'nin üzerindeki örtülü cesede bir baktı, sonra başını çevirdi. Bir an için bana doğru bakıp gözlerini kırpıştırdı. Sonra yine bakışlarını kaçırdı. En iyisi bu olacak dedi Harry. Aksi halde vahşi Bill Wharton'a istediğinden çok daha fazla samimi olabilirsin. Ufak bir duraksama. Bunu sağlayabiliriz. Percy bizden çekiniyordu. Büyük olasılıkla Jack Van Hey'e süngerin ne işe yaradığını ve neden hep tuzlu suya batırdığımız hakkında sorular sorduğunu öğrendiğimizde hala oralarda olursa neler yapabileceğimizden de korkuyordu. Wharton'ın onu nasıl yakaladığını, saçlarını karıştırıp fısıldadığını, hatırladığını görebiliyordum. "Cesaret edemezsiniz," diye fısıldadı. "Ederim," dedi Harry, "sakin sakin. Ve biliyor musun, paçayı da kurtarırım. Çünkü sen mahkumların yanında ne kadar dikkatsiz olduğunu gösterdin zaten. Beceriksiz de." Percy yumruklarını sıktı. Yanakları al al oldu. "Ben beceriksiz değilim." "Öylesin," de dediğin yanımıza gelerek. Basamakların dibinde Percy'nin etrafına toplandık. Tünelden de geri kaçamazdı. Çünkü arkasında tekerlekli sedye ve eski bir çarşafın altında tüten ceset vardı. "Az önce Delacris'i diri diri yaktın. Eğer bu beceriksizlik değilse nedir?" Percy'nin gözleri parladı. Bilmediğini öne sürerek kendini temize çıkarmayı düşünmüştü. Ama şimdi kendi kazdığı kuyuya düştüğünü gördü. Sonra ne diyecekti bilemiyorum. Çünkü tam o anda Curtis Anderson paldır küldür basamaklardan aşağı indi. Geldiğini duyup tehdit ediyor gibi görünmemek için Percy'nin çevresinden geri çekildik. Anderson, "Bu olanlar da neyin nesi?" diye kükredi. "Aman tanrım, yukarıda her taraf kusmuk içinde. Ya koku?" "Magasuna ihtiyar tuttu da her iki kapıyı da açtırdım. Ama o koku daha 5 yıl çıkmaz. Bahse girerim. Ve o kahrolası Wharton şarkı söylüyor. Onu duyabiliyorum." "Brutal, müzik kulağı var mı ki Kurt?" diye sordu. Aydınlatma gazlarını nasıl fazla yoğunlaşmadan tek bir kıvılcımla ateşlemeyi başarır da elinizi yakmaktan kıl payı kurtarabilirsiniz. Bu da öyle oldu. Bir an Brutus'a baka kaldık. Sonra hep birlikte uyumaya başladık. Tiz, isterik kahkahalarımız kasvetli tünelin duvarlarına yarasalar gibi çarptı. Gölgelerimiz dalgalanıyordu. Sonuna doğru Percy bile bize katıldı. En sonunda kahkahalar bitti ve hepimiz kendimizi biraz daha iyi hissettik. Kendimize gelmiş gibi. "Pekala çocuklar," dedi Anderson, yaşlı gözlerini mendiliyle siler ve hala hıçkırır gibi gülerken. "Neler oldu?" "Bir idam," dedi Brutal. İfadesiz tonu Anderson'ı şaşırttı sanırım. Ama beni şaşırtmadı. En azından fazla değil. Brutal her zaman aceleyle düğmeleri kapatmakta başarılıydı. Başarılı bir idam. Bunun gibi bir doğru akın faciasını nasıl başarılı olarak niteleyebilirsin? Tanıkların gözüne bir ay uyku girmeyecek. Allah kahretsin. O yaşlı cadı herhalde bir yıl uyuyamayacak. Brutal eliyle sedyeyi ve çarşafın altında bedeni işaret etti. Ölü, değil mi? Tanıklara gelince çoğu yarın gece ahbaplarına ilahi adaletin yerini bulduğunu anlatacaklar. Del bir sürü insanı diri diri yakmıştı ve biz de onu diri diri yaktık. Yalnızca bunu yapanın biz olduğumuzu söylemeyecekler. Bunun Tanrı'nın iradesi olduğunu, bizim aracılığımızla gerçekleştiğini anlatacaklar. Belki bundan gerçek payı da yok değildir ve en iyisini biliyor musunuz? Ahbapların çoğu da keşke orada olsaydık da görseydik diyecekler. Son sözlerini söylerken Percy'ye nefret dolu küçümseyen bir bakış fırlattı. Harry, hem biraz rahatları kaçtıysa ne olmuş diye sordu. Bu iş için onlar gönüllü oldular. Kimse onları zorla getirmedi. Percy o robot sesiyle süngerin ıslak olması gerektiğini bilmiyordum dedi. Provalarda hiç ıslak değildi. Dean tiksintiyle ona baktı. Sana birisi kaldırmanı söylemeden önce kaç yıl tuvalet kapağının üzerine işedin diye humurdandı. Percy karşılık vermek için ağzını açtı. Ama ona çenesini kapatmasını söyledim. Her nasılsa dinledi. Anderson'a döndüm. Percy işi yüzüne gözüne bulaştırdı Curtis. En açık ve basit anlamıyla işin aslı bu. Bana karşı çıkması için meydan okuyarak Percy'ye döndüm. Belki gözlerimi okuduğundan ses çıkarmadı. Anderson'ın aptalca bir hata olarak duyması, mahsus yaptığını duymasından iyiydi. Dahası, burada tünelde söylenenlerin hiçbir önemi yoktu. Asıl önemli olan, dünyadaki Percy Wetmore'ların asıl önem verdikleri, yazılanlar ya da büyük başların önemli insanların kulağına gidenlerdi. Bu dünyanın Percy'lerin tüm aldırdığı gazetelere nasıl geçtiğiydi. Anderson, kuşkuyla beşimize baktı, Del'e bile baktı. Ama Del bir şey söylemiyordu. Sanırım daha kötüsü de olabilirdi. Haklısın dedim. Hala yaşıyor olabilirdi. Curtis gözlerini kırpıştırdı. Bu olasılığı hiç aklından geçirmemiş gibiydi. Yarın masamda tam bir rapor istiyorum dedi. Ve hiçbiriniz benden önce Müdür Morris'a bu konuda tek bir söz etmeyeceksiniz. Tamam mı? Hep birlikte başımızı salladık. Eğer müdüre Curtis Anderson'ı anlatmak istiyorsa bizce sakıncası yoktu. Eğer şu kahrolası muhabirler gazetelere yazmasalar, yazmazlar dedim. Denerlerse yazı işleri müdürleri öldürür onları. Aileler için çok fazla iç karartıcı ve şiddet dolu. Yazmayı denemeyecekler bile. Bu gece hepsi ürktüler. Bazen işler yolunda gitmez. Hepsi bu. Onlar da bunu bizim kadar biliyorlar. Anderson bir an daha düşündü. Sonra başını salladı. Genelde hoş bir ifade taşıyan yüzünde tiksintiyle Percy'ye döndü. ''Sen Allah'ın belası bir adamsın.'' dedi. ''Ve senden hiç hoşlanmıyorum.'' Percy'nin şaşkın bakışları karşısında başını salladı. ''Eğer o ödlek dostlarına böyle dediğimi söyleyecek olursan bunu kıyamete kadar reddederim. Ve bu adamlar da bana tanıklık eder. Başın belada evlat.'' Arkasını dönüp yukarı çıkmaya başladı. Dört basamak çıkana dek bekledim. Sonra ''Curtis'' dedim. Döndü. Kaşlarını kaldırdı. Hiçbir şey söylemedi. Percy için fazla kaygılanmana gerek yok dedim. En kısa zamanda Beerwitch'e transfer oluyor. Daha büyük ve daha güzel şeylere. Öyle değil mi Percy? Tayini çıkar çıkmaz diye ekledi Brutal. Ve o zamana dek de her gece rapor alacak dedi Dean. Bu Percy'yi uyandırdı. Hapishanede ücretli rapor alabilecek kadar uzun süre çalışmamıştı. Nefretle Dean'e baktı. Sen öyle san dedi. Saat biri çeyrek geçe sularında koğuşa döndük. Benim yazmam gereken bir rapor vardı. Nöbet masasında yazmaya karar verdim. Eğer daha rahat olan kendi koltuğuma oturacak olsam uyuyakalabilirdim. Daha bir saat önce olanlar düşünülecek olursa bu size garip gelebilir. Ama gece 11'den bu yana 3 ömür tüketmiş gibiydim hiç uyumadan. John Coffey hücresinin kapısında durmuş o garip dalgın gözlerinden yaşlar boşalıyordu. Sanki iyileştirmez ama garip bir biçimde acı da vermeyen bir yaranın kanamasını seyreder gibiydi. Masaya daha yakın bir hücrede, Wharton'ın yatağında oturmuş iki yana sallanıyor, bir yandan da herhalde kendi bestesi olan ve pek de saçma sapan sayılmayacak bir şarkıyı söylüyordu. Şunun gibi bir şeydi. Barbekü, senle ben. Koku moku, püf püf püf. Ne Billy, ne de pila pili pili. Ne Jackie, ne de Roy. Sıcak bir numara, bir ateş topu. Adı da Delacris. Kes sesini sersem dedim. Wharton çürük dişlerini göstererek sırıttı. Ölen o değildi, en azından şimdilik. O ayaktaydı, mutluydu. Bir dans etmediği kalıyordu. Neşeyle, buraya gel de sen sustur, hadi sene diyerek Barbek şarkısının yeni bir dizesine başladı. Sözleri pek de öyle gelişigüzel seçmiyordu. Çok da boş değildi hani. Kendine göre neredeyse parlak sayılabilecek, ham ve kokuşmuş bir zeka. John Coffey'nin yanına gittim. Elleriyle gözyaşlarını sildi. Gözleri şişip kızarmıştı ve çok da bitkin olduğunu fark ettim. Günde belki 2 saat avluda volta atıp kalan zamanını hücresinde ya oturarak ya da yatarak geçiren bir adamın neden bitkin olabileceğini bilmiyorum. Ama gözümle gördüğüm şeyden kuşku duymadım. Apaçıktı. Zavallı Del dedi. Alçak kısık bir sesle. Zavallı Del. Evet dedim. Zavallı Del. John sen iyi misin? O kurtuldu dedi kafiyi. Del kurtuldu. Öyle değil mi patron? Evet sorma cevap ver. John sen iyi misin? Der kurtuldu. Şanslı o. Nasıl olduysa olun. Şanslı o. Delacres'in bunu onunla tanışabileceğini düşündüm. Ama yüksek sesle söyleyemedim. Kafinin hücresine bir göz attım. Mr. Jingles nerede? Parmaklıkların arasından koridorun aşağısına tecrit odasının kapısını işaret etti. Oraya kaçtı. Döner nasılsa. Ama dönmedi. Mr. Jingles'ın yeşil yoldaki günleri sona ermişti. Ondan kalan tek iz, o kış Brutal'ın bulunduklarıydı. Birkaç parlak renkli tahta parçası ve kirişin birindeki bir delikten yayılan naneli şeker kokusu. Daha o zaman çekip gitmek istedim. Ama yapamadım. John Coffey'ye baktım. O da bana baktı. Her şeyi biliyormuş gibiydi. Kendi kendime haydi dedim. Bir gece için bu kadarı yeter. Haydi, nöbet masasına ve raporun başına. Bunun yerine adını söyledim. John Coffey. Evet patron dedi hemen. Bazen insan bir şeyi öğrenme ihtiyacıyla lanetlenir. O anda bana da öyle oldu. Tek dizimin üzerine çöküp ayakkabılarımdan birini çıkarmaya başladım. Eve döndüğümde yağmur durmuş, kuzeydeki tepelerin ardından geç bir mehtap doğuyordu. Uykusuzluğum bulutlarla birlikte dağılmış gibiydi. Uyanıktım ve üzerimde Delacris'in kokusunu hissediyordum. Onu daha uzun süre cildimde duyacağıma inanıyordum. İdam gecelerinde hep olduğu gibi. Janice beni bekliyordu. Olan biteni ona anlatmaya niyetim yoktu. Onu da dehşete düşürmekte hiçbir anlam göremiyordum. Ama mutfak kapısından girerken yüzüme bir baktı ve her şeyi öğrenmek istedi. Oturdum. Sıcak ellerini soğuk ellerimin içine aldım ve duymak istediklerini ona anlattım. Yarısına geldiğimde hiç beklemediğim biçimde ağlamaya başladım. Biraz utanmıştım ama birazcık yalnızca. O beni asla kınamazdı. Bir erkeğe en azından bana yakışmayacak şeyler yaptığımda. İyi bir eşi olan bir adam, Tanrı'nın yarattıklarının en şanslısı, diğerleri de en şanssızlarıdır sanıyorum. Bunların yaşamlarının en iyi yanı, ne kadar şanssız olduklarını bilmemeleridir. Ancak ağladım. Başımı göğsüne bastırdı. Sonra benim fırtınam geçince kendimi daha iyi hissettim. Birazcık, hiç olmazsa. Sanırım düşüncemin bilinçli olarak oluşmaya başlamasında o ana rastlar. Ayakkabıyla da ilgisi vardı ama o başkaydı. O anda bütün düşündüğüm, farkına vardığım bir şeydi. Her ne kadar boyları, cinsiyet ve renkleri farklı olsa da Melinda Moores ile John Coffey'nin gözleri aynıydı. Kederli, üzgün, dalgın gözler. Ölüme giden gözler. Karım en sonunda haydi yatalım dedi. Benimle yatmaya gel Paul. Gittim, seviştik ve bittiğinde o uykuya daldı. Orada ayın gülümsemesini seyreder ve duvarların çatırtısını dinlerken en sonunda yazdan sonbahara geçip çekmeye başlamışlardı. John Coffey'nin ona yardım ettiğini söylemesini düşündüm. Dilin faresine yardım ettim. Mr. Jingles'a yardım ettim. Bir sirk faresi o. Öyle. Ve belki de diye düşündüm. Bizler hepimiz sirk fareleriyiz. Tanrı'nın ve bütün meleklerin bizleri bakalit evlerimizin cam pencerelerinden seyrettiklerini bilmeden koşuşturup duruyoruz. Gün ağarmaya başladığında birazcık dağıldım. 2 saat belki, belki de 3. Ve burada Georgia Pinnis'a hep uyuduğum ama o günlerde hiç alışık olmadığım bir biçimde uyudum. Sık sık uyanarak. Uyurken gençliğimdeki kiliseleri düşünüyordum. Annemle kız kardeşlerimin kaprislerine göre isimleri değişirdi. Ama aslında hepsi de aynı kiliseydi. O küt, kare çan kulelerin gölgesinde günahların bedelini ödeme kavramı. İnananları ibadete çağıran çanın sesi kadar sık duyuluyordu. Yalnızca Tanrı günahları bağışlayabilir, onları çarmıha gerilen oğlunun kutsal kanında yıkayabilirdi. Ama bu, evlatlarının mümkün olan her yerde günahlarının bedelini, ödeme sorumluluğunu ortadan kaldırmazdı. Kefaret çok güçlüydü. Geçmişin üzerine kapattığınız kapının kilidiydi o. Kefaretleri şimşeğin üzerine binmiş, alev alev yanan, Edward Delacris'i ve hiç durmadan gözyaşı döken koca alanımı düşünerek uyudum. Bu düşünceler bir düşe dönüştü. Düşümde, John Coffey bir nehir kıyısında oturmuş, bir yaz gökyüzüne kederini uluyor, karşı yakada sonsuz bir yük katarı paslı bir köprüden Trappingus'a doğru gidiyordu. Siyah adam iki kolunda da çıplak, sarışın birer kız çocuğunun cesedini tutuyordu. Kollarının ucunda kahverengi birer kayaya benzeyen yumrukları sıkılmıştı. Çevresinde Ağustos böcekleri ötüyor, sinekler vızıldıyor, gün sıcaktan uğulduyordu. Düşümde ona gittim. Onunla önünde diz çöktüm ve ellerini tuttum. Yumrukları açılıp sırlarını ortaya döktü. Birinde yeşil, kırmızı ve sarı renkli makara vardı. Diğerinde de bir gardiyan ayakkabısı. Elimde değildi dedi John Coffey. Geri almaya çalıştım ama artık çok geçti. Ve bu kez düşünde onu anladım. Ertesi sabah 9'da mutfakta 3. fincan kahvemi içerken telefon çaldı. Açmak için salona gittim. Santral birine hatta beklemesini söylüyordu. Sonra bana da güzel bir gün geçirmemi dileyip kapattı herhalde. Santral görevlisinin bunu söyleyip söylemediğinden asla emin olamazsınız. Hal Morrison sesi beni şaşırttı. Titrek ve çatlak. Sanki 80 yaşında bir adamın sesine benziyordu. Önceki gece tünelde Curtis Anderson'la işlerin yoluna gitmemesinin, Percy hakkında onun da bizim gibi düşünmesinin iyi bir şey olduğunu fark ettim. Çünkü şimdi konuştuğum bu adam herhalde bir daha Cosmopolitan'da tek bir gün daha çalışamayacaktı. Paul, anladığıma göre dün gece sorun çıkmış ve işin içinde dostumuz Bay Westmore'un parmağı varmış. Birazcık çıktı diye kabul ettim. Ahizeyi kulağıma sıkıca bastırıp ağızlığa doğru eğilirken. Ama işi bitirdik. Önemli olan da o. Evet tabii. Sana bunu kimin yetiştirdiğini sorabilir miyim? Böylece kuyruğuna bir teneke bağlayabileyim diye eklemedim tabii. Sorabilirsin ama seni hiç ilgilendirmediğinden o konuda hiçbir şey söylemeyeceğim. Percy Wetmore olabildiğince çabuk bir Ritgeç'e gitmek istiyor. Dilekçesini daha dün gece vardiyasından önce doldurmuş olmalı. Öyle değil mi sence? Öyle görünüyor diye kabul ettim. Normalde bu işi Curtis'e bırakırdım. Ama son zamanlarda el koğuşunun havasını göz önüne alınca Hannah'tan dilekçeyi öğle saatinde bizzat getirmesini rica ettim. Lütfedip kabul etti. Onaylayıp bugün öğleden sonra eyalet başkentine gönderilmesini sağlayacağım. Sanırım bir ay geçmeden Percy'nin ensesini göreceksiniz. Belki daha da önce. Bu haberi sevimimi bekliyordu ve buna hakkı da vardı. Eşiyle uğraşmaya ara verip, aksi halde Percy'nin güçlü torpilleriyle bile en az 6 ay sürülebilecek bir işi hızlandırmaya zaman ayırmıştı. Yine de içim karardı. 1 ay. Ama şöyle ya da böyle fark etmezdi. Bu durum, bekleme ve çok riskli bir girişimi erteleme arzusunu ortadan kaldırıyordu. O sıra düşündüğüm şey de gerçekten çok riskliydi. Bazen duruma göre cesaretimizi yitirmeden önce anlatmak daha iyidir. Eğer her durumda Percy'yi halletmek zorunda kalacak idiysek bu gece bile olabilirdi. Paul, orada mısın? Kendi kendine konuşuyormuş gibi sesi biraz daha alçaldı. Kahretsin. Hat kesildi galiba. Hayır, buradayım. Hal, harika bir haber bu. Evet dedi ve sesinin ne kadar yaşlı çıkmasından bir kez daha irkildim. Son nefesini verir gibi neredeyse. Ah, ne düşündüğünü biliyorum. Hayır, bilmiyorsun müdürüm diye düşündüm. Milyon yılda geçse de ne düşündüğümü bilemezsin. Genç dostumuzun Cuffy'nin idamında yine ayak altında olacağını düşünüyorsun. Herhalde doğrudur. Cuffy şükran gününden önce gidecek sanırım. Ama onu yine şalter odasına koyabilirsin. Hiç kimse karşı çıkmaz. Kendisi de dahil sanırım. Öyle yaparım dedim. Hal Melinda nasıl? Uzun bir duraklama oldu. O kadar uzun ki bu kez ben hattın kesildiğini düşünmeye başladım. Ancak nefes alma sesi geliyordu. Bu kez çok daha alçak bir sesle konuştu. Gidiyor dedi. Gidiyor. Eskilerin ölmekte olan bir kişiyi değil de yaşamdan kopmaya başlamış birisini tanımlamak için kullandıkları bir söz. Baş ağrıları biraz daha iyi gibi. Şimdilik en azından. Ama yardımsız yürüyemiyor. Eğilip bir şeyleri alamıyor. Uyurken altını tutamıyor. Bir duraklama daha oldu. Sonra daha da alçak bir sesle giydiriyor gibi bir şey söyledi. Ne giydiriyor hal diye sordum kaşlarımı çatarak. İşinde salon kapısından girmişti. Orada durmuş, ellerini bir mutfak havlusuna kurularken bana bakıyordu. Hayır dedi. Sesi öfkeyle gözyaşları arasında titriyor gibiydi. Küfrediyor. Ya? Hala ne demek istediğini anlamamıştım. Ama üstelemeye niyetim yoktu. Gerekmiyordu da. Benim için o yaptı bunu. Çok iyi, çok normalken çiçeklerinden ya da dergide gördüğü bir elbiseden veya belki de radyoda Roosevelt'i dinlediğinden ne kadar güzel konuştuğundan söz ederken birdenbire en korkunç şeyleri, en korkunç sözcükleri söylemeye başlıyor. Sesini yükseltmiyor. Yükselse daha iyi olurdu sanırım. Çünkü o zaman, anlıyor musun? O zaman kendine benzemezdi. Öyle dedi minnetle. Ama o korkunç şeyleri o tatlı sesiyle söylediğini duymak, bağışla beni Paul. Sesi kesildi ve gürültüyle gırtlağını temizlediğini duydum. Sonra biraz daha güçlü ama yine de kaygılı bir sesle konuştu. Peder Donaldson'ın gelmesini istiyor. Onu rahatladığını biliyorum ama nasıl çağırabilirim? Ya burada oturmuş kutsal kitabı okurken ona çirkin bir şey söylerse? Yapabilir de. Dün gece bana söyledi. Bana şu Liberty dergisini verir misin seni pezevenk dedi. Bu sözleri nereden biliyor? Bilmiyorum Hal. Bu akşam evde misin? Hal Morris iyi ve kendindeyken üzüntü ve kederle boğulmamışken biraz alaycı bir kişiliğe sahipti. Yanında çalışanlar öfke ve nefretinden çok onun bu özelliğinden çekinirlerdi sanırım. Genelde sabırsız ve çoğu zaman da haşin olan alaycılığa asit gibi yakardı. Birazı şimdi de benim üstüme sıçradı. Beklenmedik bir şeydi ama duyduğuma memnun oldum. Ne de olsa kendini tümüyle kaybetmemişti anlaşılan. Hayır dedi. Melinda'yı dansa götürüyorum. Dans edeceğiz, kıvıracağız. Sonra da kemancıya orospu çocuğunun teki olduğunu söyleyeceğiz. Gülmemek için elimle ağzımı kapattım. Neyse ki bu dürtü çabuk geçti. Özür dilerim dedi. Son günlerde fazla uyumadım. Biraz alıngan oldum. Tabii ki evdeyim. Neden sordun? Önemi yok sanırım dedim. Gelmeyi düşünmüyordun değil mi? Çünkü dün gece görevliysen bu gece de görevdesin. Birisiyle değişmediysen tabii. Hayır değişmedim dedim. Bu gece nöbetteyim. Zaten iyi bir fikir olmazdı şu anki haliyle. Belki de öyle. Habere teşekkürler. Bir şey değil. Melinda için dua et Paul. Edeceğimi söyledim. Dua etmekten fazlasını da yapabileceğimi düşünüyordum. Kilisede söyledikleri gibi. Tanrı kendine yardım edenlere yardım eder. Telefonu kapatıp Jane'se baktım. Melih nasılmış diye sordu. İyi değil. Halım bana söylediklerini hatırladım. Küfürlerin kendilerine aktarmasam da küfrettiğini de söyledim. Halın gidiyor sözüyle bitirirken can üzüntüsüyle başını salladı. Sonra bana daha dikkatle baktı. Ne düşünüyorsun? Bir şey düşünüyorsun sen. Peki bir şey değil. Yüzünden belli. Yalan söylemek söz konusu değildi. Biz birbirimize yalan söylemezdik. Ona en azından şimdilik bilmemesinin en iyisi olacağını söyledim. Bu başını derde sokabilir mi? Özellikle kaygılanmış gibi değildi. Daha çok ilgilenmiş gibiydi. Onun en sevdiğim yanlarından biri de buydu. Belki dedim. İyi bir şey mi? Belki diye tekrarladım. Orada durmuş, hala tek parmağımla telefonun kolunu çeviriyor, düğmelerini öbür elimin parmağıyla basılı tutuyordum. Telefon ederken seni yalnız bırakmamı ister misin diye sordu. İyi bir kız olup çekip gideyim mi? Biraz bulaşık yıkayayım. Bir iki patik öreyim. Başımı salladım. Ben böyle demezdim ama. Öğle yemeğine misafir mi gelecek Paul? Umarım dedim. Brutal'la Dean'e hemen ulaştım. Çünkü her ikisinin de telefonu vardı. Harry'nin yoktu. O zaman en azından. Ama en yakın komşusunun telefonunu biliyordum. Harry 20 dakika kadar sonra beni aradı. Ödemeli aramak zorunda kaldığına çok üzülmüştü. Ve fatura geldiğinde payına düşeni ödeyeceğine dair sözler veriyordu. Ona bu işleri zamanı geldiğinde düşüneceğimizi söyledim. Bu arada öğle yemeğine bize gelebilir miydin? Brutal'la Dean de bizde olacak. Ve Janice oyunu yemeklerinden birini yapmaya söz vermişti. Elmalı turtasında tabii. Harry kuşkulanmıştı. Sebepsiz bir öğle yemeği mi? Onlarla bir şey görüşmek istediğimi kabul ettim. Ama üstün körü bile olsa telefonda söz etmemek en iyisiydi. Harry gelmeye razı oldu. Ahizeyi yerine koydum. Pencereye gittim ve düşünceli düşünceli dışarı bakmaya başladım. Bizler gece vardiyasında olmamıza rağmen ne Brutal'ı ne de Dean'i uyandırmıştım. Ve Harry de uykusundan yeni kalkmış biri gibi konuşmuyordu. Anlaşılan, önceki gece olanlardan rahatsız olan tek ben değildim. Ve düşündüğüm çılgınlık göz önüne alacak olursa bu iyi bir şeydi herhalde. Bize en yakın oturan Brutal 11'i çeyrek geçe geldi. Dean de 15 dakika sonra. Her zaman işe göre giyinen Harry de ondan 15 dakika sonra göründü. Janice bize mutfakta soğuk etli sandviç, lahana salatası ve buzlu çay verdi. Daha bir gün önce olsa bunları ön verandada yer ve biraz esse sevinirdik. Ama fırtınadan beri hava 15 derece kadar soğumuştu ve dağlardan esen bir rüzgar insanı kesiyordu. Eşime, sen de bizimle oturabilirsin, buyur dedim. Başını salladı. Ne iş çevirdiğinizi bilmek istediğimi sanmıyorum. Bilmezsem daha az kaygılanırım. Ben salonda bir şeyler atıştıracağım. Bu hafta Miss Jane Austen'i ziyaret ediyorum. Ve bana çok güzel arkadaşlık ediyor. O çıktıktan sonra Harry, Jane Austen da kim diye sordu. Sizin taraftan mı? Janice'lerden mi Paul? Kuzenlerden mi? Güzel mi? Brutal ona, o bir yazar seni budala dedi. Bessie Rose'un ilk bayrağı yıldızları dikmesinden önce ölmüştü. Ya Harry mahcup olmuştu. Pek iyi bir kitap okuru değilim. Çoğunlukla ancak radyo kullanım kitapçıklarını okurum. Kafanda ne var Paul diye sordu Dean. Başlangıç olarak John Coffey ile Mr. Jingles umduğum gibi şaşırmış göründüler. Delacris'ten ya da Percy'den söz açmamı bekliyorlardı. Belki her ikisinde de Dean ile Harry'ye baktım. Mr. Jingles'la olanlar çok çabuk oldu. Farenin ne kadar darmadağın olduğunu görmeye yetişebilmiş miydiniz bilmiyorum. Dean hayır anlamında başını salladı. Yerdeki kanları gördüm ama. Brutal'a döndüm. Orası bu çocuğu Percy'ye eziyor onu dedi. Ölmüş olması gerekirdi ama ölmedi. Kafiye ona bir şey yaptı. Her nasılsa iyileştirdi. Size garip geleceğini biliyorum ama iki gözümle gördüm. Beni de iyileştirdi dedim. Ve ben yalnızca görmekte kalmadım, hissettim de. Onlara idrar yolları iltihabından nasıl tekrarladığından, ne kadar kötü olduğundan ve Kafiye bana dokunduktan sonra nasıl geçtiğinden söz ettim ve bir daha da geri gelmediğinden. Anlatması uzun sürmedi. Bitirdiğimde bir an oturup düşündüler. Bir yandan da sandviçlerini çiğniyorlardı. Sonra Dean ağzından kara kara bir şeyler çıkardı, dedi. Böcek gibi. Öyle diye onayladı Harry. İlk başta karaydılar, en azından. Sonra beyazlaşıp gözden kayboldular. Çevresine bakıp düşündü. Sen konuyu açana dek unutmuştum. Paul ne garip değil mi? Brutal, bunda komik ya da garip bir şey yok dedi. İnsanlar anlayamadıkları şeyleri böyle yaparlar. Unutuverirler. Hiçbir anlamı olmayan şeyleri hatırlamak insana fazla yarar sağlamaz. Ne diyorsun Paul? Seni iyileştirdiğinde de böcekler var mıydı? Evet sanırım. Onlar hastalık. Acı, ızdırap. Onu alıyor, havaya atıyor. Harry, orada da ölüyorlar dedi. Omuzlarımı silktim. Ölüp ölmediğini bilmiyordum ve bunun önemi olduğundan bile emin değildim. Brutal, senin hastalığını da emdi değil mi diye sordu. Sanki fareden emer gibiydi acıyı. Bilirsin, ölümü. Hayır efendim, bana yalnızca dokundu ve onu hissettim. Bir tür enerji, elektrik çarpması gibi. Ama acıtmayan, yalnız ben ölmüyordum, sadece acı çekiyordum. Brutal başını salladı. Dokunuş ve nefes. Tıpkı o yobazların söyledikleri gibi. Yüce Tanrım dedim. Tanrı'nın bu işte rolü var mı bilmiyorum, dedi Brutal. Ama bana göre John Coffey çok güçlü bir adam gibi görünüyor. Pekala dedi Dean. Eğer bütün bunların olduğunu söylüyorsanız sanırım size inanıyorum. Tanrı mucizelerini bilinmedik biçimlerde gösterir. Ama bunun bizimle ne ilgisi var? Tamam, bu önemli bir soruydu değil mi? Derin bir nefes alıp ne yapmak istediğimi onlara anlattım. Şaşkın şaşkın dinlediler. Uzaydan gelen küçük yeşil adamları anlatan o dergileri okumaktan hoşlanan Brutal bile şaşkın görünüyordu. Sözlerimi bitirdiğimde bu kez daha uzun bir sessizlik oldu. Artık hiç kimse sandviçini çiğnemiyordu. En sonunda Brutus, Howell nazik ve mantıklı bir sesle "Yakalanırsak işimizden oluruz. Paul ve bununla kalırsak da şanslı sayılırız," dedi. Büyük olasılıkla devletin konukları olarak ağ koğuşuna düşer, cüzdan yapıp çifter çifter duşa gireriz. "Evet," dedim, "böyle olabilir. Nasıl hissettiğini anlayabiliyorum biraz," diye devam etti. "Sen Morris'i bizden iyi tanırsın. O büyük patron olmasının yanı sıra senin dostun da ve karısını da sevdiğini biliyorum. Tanıyabileceğimiz en tatlı kadındır," dedim, "ve hal için önemli. Ama biz onu seninle Janis kadar iyi tanımıyoruz," dedi Brutal. "Değil mi Paul? Tanısaydınız severdiniz, eminim. En azından şu bela ona kancayı takmadan tanısaydınız toplum için çok çalışır, iyi bir dosttur ve dinine bağlıdır. Dahası eğlencelidir. Eskiden öyleydi en azından. Sizi gözlerinizden yaşlar gelene dek güldürecek şeyler anlatır. Ama onu kurtarmak istemenin nedeni bunların hiçbiri değil. Eğer kurtarabilirse tabii. Ona olan insanı isyan ettiriyor. Allah kahretsin isyan ettiriyor. Gözleri, kulakları ve kalbi isyan ettiriyor. Çok soylu bir düşünce. Ama senin kafana bu işi sokanın bu olduğundan kuşkuluyum," dedi Brutal. "Sanırım asıl neden deli olanlar. Bir biçimde onu dengelemek istiyorsun. Ve haklıydı da. Tabii ki haklıydı. Ben Melinda Morris'ı diğerlerinden daha iyi tanıyordum. Ama belki de eninde sonunda onun için işlerini tehlikeye atmalarını isteyecek kadar değil. Ve herhalde özgürlüklerini de. Hatta kendi işimi ve özgürlüğümü de tehlikeye atacak kadar bile. İki çocuğum vardı. Ve hayatta istediğim en son şey eşimin onlara mektup yazıp babalarının mahkemeye çıkacağını bildirmek zorunda kalmasıydı. Ne için? Pek de emin değildim. Kaçma girişimine ve yardım yataklıklarına herhalde. Ne var ki Edward Delacris'in ölümü hayatta gördüğüm en çirkin, en berbat şeydi. Ve benim de bunda rolüm olmuştu. Hepimizin rolü olmuştu. Çünkü E koğuşu gibi bir yerde çalışmaya hiç uygun olmadığını anlamamıza rağmen Percy Wetmore'un kalmasına izin vermiştik. Oyuna uymuştuk. Müdür Morse'un bile payı vardı. Wetmore ekipte olsa da olmasa da Del ölecek demişti. Ve küçük Fransızın yaptıkları düşünülecek olursa herhalde haklıydı da. Ama sonunda Percy, Delacris'i öldürmekten fazlasını yapmıştı. Küçük adamın gözlerini yuvalarından uğratmış ve yüzünü tutuşturmuştu. Ve niçin? Del 6 kişinin katili olduğu için mi? Hayır. Çünkü Percy pantolonunu ıslatmıştı. Ve küçük Cajun da ona gülme cesareti göstermişti. Korkunç bir oyuna dahil olmuştuk. Ve Percy'nin yanına kar kalacaktı. Su içindeki bir midye kadar mutlu, Breer Ridgeç'e gidecek, orada zalimliğini bir tımarhane dolusu deliye gösterecekti. Bu konuda yapabileceğimiz hiçbir şey yoktu. Ama belki de kendi ellerimize bulaşan çamurun birazını temizleyebilirdik. Benim kilisede buna dengeleme değil, günahının kefaretini ödeme derler dedim. Ama sanırım aynı kapıya çıkıyor. Kafi'nin onu kurtarabileceğine gerçekten inanıyor musun diye sordu. Dean alçak şaşkın bir sesle. Tam olarak ne? O beyin tümörünü başından emip çıkaracak mı? Tıpkı bir bir şeftalinin çekirdeği gibi. Sanırım yapabilir. Emin değilim tabii. Ama bana yaptığından sonra ve Mr. Jingles'a. O fare iyice dağılmıştı kabul, dedi Brutal. Bakalım yapar mı diye sordu Harry. Yapar mı? Yapabilirse yapar dedim. Neden? Kafi onu tanımıyor bile. Çünkü onun yaptığı bu. Tanrı onu bunun için yaratmıştı. Brutal çevresine bakındı. Hepimiz bir eksik olduğunu hatırlamak istiyordu. Ya Percy ne olacak? Buna göz yumar mı sanıyorsun diye sordu. Ben de onlara Percy için neler düşündüğümü anlattım. Sözlerimi bitirdiğimde Harry ile Dean şaşkınlık içinde bana baka kalmışlardı. Brutal istemeyerek de olsa hayranlıkla gülümsemeye başlamıştı. Çok gözü kara Paul kardeş dedi. Nefesim kesildi. Dean ama harika olmaz mıydı diye fısıldadı. Sonra güldü ve bir çocuk gibi ellerini çırptı. Yani da ne harika. Dean'in planımın Percy ile ilgili kısmına özel bir ilgisi olduğunu hatırlamalısınız. Ne de olsa Percy öyle dona kalınca Dean'in ölümüne neden olabilirdi. Evet ama ya daha sonra dedi Harry. Sesi karamsar çıkıyordu. Ama gözleri ona ele veriyordu. Pırıl pırıl parlıyordu gözleri. İkna edilmeyi bekleyen bir adamınkiler gibi. Sonra ne olacak? Brutal, ölüler konuşamaz derler diye homurdandı. Şaka ettiğinden emin olmak için bir bakış fırlattım. Sanırım çenesini kapalı tutacaktır dedim. Gerçekten mi? Dean kuşkulu görünüyordu. Gözlüklerini çıkarıp silmeye başladı. Beni ikna edin. Önce gerçekten neler olduğunu bilemeyecek. Bizi kendi gibi gördüğünden bunun bir numara olduğunu sanacak. İkincisi ve daha önemlisi, bir şey söylemeye korkacak. İşte asıl buna güveniyorum. Ona mektuplar yazıp telefonlar etmeye başlarsa, bizim de mektup yazıp telefon etmeye başlayacağımızı söyleyeceğiz. İdam hakkında, dedi Harry. Ve Wharton, dine saldırdığında nasıl apışıp kaldığı hakkında, dedi Brutal. Sanırım Percy'nin asıl çekindiği, insanların onun korkak biri olduğunu öğrenmesi. Yavaş yavaş, düşünceli düşünceli başını salladı. İşe yarayabilir ama Paul, kafiyi Bayan Morse'a götürmektense Bayan Morse'u kafiye getirmek daha mantıklı olmaz mı? Percy'yi söylediğim biçimde halledebiliriz. Sonra kafiyi tünelden çıkarmak yerine Bayan Morse'u oradan getiririz. Başımı salladım. Asla olamaz. 1 milyon yıl bile geçse. Müdür Morse yüzünden mi? Evet. O kadar dik kafalıdır ki onun yanında kuşkucu Thomas bile Jean Dark gibi kalır. Eğer Cuffy'yi evine götürürsek belki onu gafil avlayıp en azından bir denemesine izin vermeye razı gelebiliriz. Aksi halde. Brutal, araç olarak ne kullanmayı düşünüyordun diye sordu. Önce bir hapishane aracı düşündüm dedim. Ama fark edilmeden avludan çıkmamıza olanak yok. 20 mil yarı çapında yaşayan herkes de onun ne olduğunu bilir zaten. Sanırım benim Ford'u kullanabiliriz. Bir daha dene, dedi. Dean gözlüklerini burnunun üzerine yerleştirirken. John kafiyi çırılçıplak soyup pudrayla kaplasan ve bir ayakkabı çekeceği kullansan bile senin arabaya sığdıramazsın. Onu görmeye o kadar alışmışsın ki ne kadar iri olduğunu unutmuşsun. Buna verecek cevabım yoktu. O sabah dikkatimi büyük ölçüde Percy sorununa ve bir de daha küçük ama yine de hatırı sayılır yaşlı Bill Wharton sorunlarına yoğunlaştırdım. Şimdi taşıma işinin umduğum kadar basit olmayacağını fark ediyordum. Harry Terwilliger ikinci sandviçinin kalanını tabaktan aldı. Bir saniye baktı. Sonra yeniden bıraktı. Eğer bu çılgınlığı gerçekten yapacak olursak, dedi. Sanırım benim kamyoneti kullanabiliriz. Onu arkaya oturturuz. O saatte yollarda fazla kimse olmaz. Gece yarısından sonraki saatlerden söz ediyoruz, değil mi? Evet, dedim. Unuttuğunuz bir şey vardı, dediğin. Cuffy'nin koğuşa geleli beri çok sakin olduğunu biliyorum. Orada yatağında oturup ağlamaktan başka pek bir şey yaptığı yok. Ama o bir katil. Ayrıca dev gibi iri. Eğer Harry'nin kamyonetinin arkasından kaçmaya karar verirse onu durdurmamızın tek yolu vurup öldürmektir. Üstelik onun gibi birini öldürmek bir 45'likle bile epey zor olabilir. Ya öldüremezsek ya da o bir başkasını öldürürse işimi kaybetmek istemem. Hapse girmekten de nefret ederim. Benden ekmek bekleyen bir karım ve iki çocuğum var. Ama bunlardan da beteri vicdanımdan bir başka küçük kızın ağırlığından taşımak olurdu. Öyle olmayacak, dedim. Nasıl emin olabilirsin? Cevap vermedim. Nasıl başlayacağımı bilemiyordum. Bu konunun açılacağını biliyordum. Tabii ki, ama onları bildiklerimi nasıl anlatacağımı hala bilmiyordum. Brutal bana yardımcı oldu. Onun yaptığına inanmıyorsun değil mi Paul? Hayretle bakıyordu. O koca kerestenin masum olduğunu düşünüyorsun. Onun masum olduğundan eminim, dedim. Nasıl emin olabilirsin Tanrı aşkına? İki şey var, dedim. Birincisi ayakkabım. Masada öne doğru eğilip konuşmaya başladım.
Kitabın sonu. 14 Ocak 2015.